Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
Moskova'dan programından herkese merhabalar. Rusya uzmanı Doktor Kerim As'la birlikteyiz. Hoş geldiniz Kerim Bey.
Hoş bulduk. Merhabalar. İyi akşamlar herkese.
Gündem başlıkları epey fazla. Önce Montreux'le başlarız diye planladım. Sonra bu Ukrayna'da zaten bir savaş tırmanıyor anladığımız kadarıyla yavaş yavaş. NATO'da müdahaleci bir yaklaşımda davranıyor şu aralar. Sonra bir de hafta içinde Suriye'nin Haseke kentinde bir saldırı olmuştu. Orada Türk askerlerinin öldüğüne dair epey de sayı yüksek, 12 civarında bir rakam veriliyordu. Rusya'da yazılan haberi konuşacağız. Önce bu Montreux'le başlayalım. Geçen hafta yok konuşmuştuk, Montreux'den biraz bahsetmiştik ama bu emekli amiraller bildirisi yoktu ortada. Şimdi bir anda emekli amiraller bildirisiyle birlikte gündem tamamen değişti. Siz de zaten o Montreux'e dikkat çekmiştiniz. Hem Rusya'nın bu konuda nasıl Türkiye'ye karşı bir tavır sergileyeceğini hem de neden önemli olduğunu. Şimdi bu Avrasyacı klik diyorlar ya, bir de bu gözaltına alınanlar var bazıları bu amiraller grubuna. Rusya için Montreux ne demek? Nereden çıktı yani bu Avrasyacı klik, yani tırnak içerisinde böyle bir bildiri yayınlama ihtiyacı hissetti?
Şimdi soru içerisinde soru var. Ben artık yavaştan başlayayım. Hani siz bir yönlendirirsiniz o anlamda. Hı hı. Şimdi bir defa Montreux, hani Rusya açısından bir defa Rusların sıcak denizlere inme dediğimiz olay, ancak Karadeniz'den inebiliyorlar. Diğer yerlerden Baltık uzak kalıyor. İşte diğer Kuzey Deniz Filosu Murmansk'ta daha dolaşması lazım Finlandiya'yı. Diğer dördüncü zaten büyük filosu da Vladivostok'ta, o uzak doğuda. Yani Kaliningrad'da var. İşte Petersburg, Baltık filosu. Dediğim gibi. Dolayısıyla bu şimdi Montreux dediğimiz olay Karadeniz'deki askeri dengeler anlamına gelir Rusya açısından. Her şeyden önce. Dolayısıyla orada böyle kıyıdaş ülkeler haricindeki ülkelerin ve özellikle de NATO ülkelerinin, yani kıyıdaş ülkeler haricindekileri kastediyorum, gereğinden fazla tırnak içerisinde hani askeri varlık bulundurması, hani bu kendi güvenliğime çok ciddi bir tehdit olarak görüyorum diyor Rusya. Bu hani 36'da imzalanan neticede anlaşma, o zamanki güç dengeleri arasında zaten hani Türkiye için çok müthiş bir başarı. O dönemde hani 2. Dünya Savaşı öncesi bir şekilde hani Türkiye o anlaşmayı kotarabildi. İşte İngiltere ilk önce karşı çıktı falan, sonradan işte Sovyetler olsun, Fransa olsun, diğerleri Türkiye'nin yanında durunca isterseniz İngiltere de o sırada kararını değiştirmişti. Komisyondan alınıp hani 36'ya kadar, çünkü Lozan'dan sonra uluslararası bir komisyon kontrolündeydi Boğazlar. Dolayısıyla ondan sonra Türkiye'nin egemenliğine geçti. Hani Montreux'e baktığınızda çok uzun, detaylı, çok böyle birçok hususlar var. Hani yani şimdi teknik meselelere girmeyelim. Ben de zaten o anlamda çok hakim değilim. Ancak hani kıyıdaş ülkelerin haricindeki diğer ülkelere bir defa askeri varlık bulundurmaları noktasında işte 15 bin ton gemi girebilir. İki tane, 30 bin tonla sınırlıyor. Dolayısıyla iki gemi girebilir. Ama tabii 36'da ki 1936'daki gemilerin tonajları çok daha farklıydı günümüze göre. Dolayısıyla bu mesela, hani mesela 2008 Gürcistan Savaşı sırasında hani Amerika bir askeri hastaneye göndermek istemişti. O sıra Boğazlardan geçirmek istemişti. 68 bin ton idi mesela. Dolayısıyla Türkiye o dönemde yani Rusya ile ilişkileri o zaman da yine yani dengeli değildi ama şimdikine göre çok daha dengeliydi bence. O zaman Montreux'u işaret etti Türkiye. Rusya ile bir krize girmeden Amerika o gemiyi gönderemedi, 68 bin tonluk. Yerine işte 12 bin tonluk tonaja sahip başka bir gemiyi göndermek durumunda kaldı. Dolayısıyla orada Gürcistan'a yardımı Amerika, askeri bir yardım. Hastaneydi belki ama askeri hastane gemisi, ama hani Rusların böyle şüphelendiği bir konuydu. Dolayısıyla öyle bir Gürcistan'a, hani oradaki savaşın daha kısa sürede bitmesi gibi bir durum olmuştu. Dolayısıyla bu Karadeniz'deki varlığı, güç dengeleri bağlamında hani Montreux Rusya için böyle güvenlik mimarisinde, o güneyindeki batı ve güneybatısındaki güvenlik mimarisinde çok önemli bir yere sahip, bunu belirteyim. Ama bu Türkiye için de aynı şey geçerli. Yani Türkiye'nin de bence kesinlikle böyle hani koruması lazım o anlaşmayı çok ciddi oranda. O da hiçbir şekilde tartışmayı açmaması lazım. Şu an uluslararası konjonktür zaten tekrardan masaya oturulduğu takdirde Türkiye'nin Montrö'nün yani onda biri kadar avantajlı bir anlaşmayla kalkamayacağı bir uluslararası bir konjonktüre sahip şu anki durum.
Ama Erdoğan'a göre biraz galiba o diyor ya, daha iyisini bulana kadar muhafaza edeceğiz evet. Diyor ama demek ki rahatsız olduğunu da, aslında bunun yetersiz olduğunu söylüyor ama siz farklı.
Yani ben hani rahatsız olduğunu düşünüyorum. Yani şöyle, bunu kendi siyasi bekası için kullanabileceği en son kozlardan biri olarak ben görüyorum. Yani Erdoğan da görüyordur. Yani Türkiye'nin yani masaya oturduğu zaman Montrö'den çıktığı takdirde Boğazlar meselesinde Türkiye'nin hakimiyeti, egemenliği çok düşük, yani böyle bir durum söz konusu olamaz büyük ihtimal. Yani o Boğazlar Türkiye'nin elinden kaçar gider yani. Ben öyle söyleyeyim. Kontrolü bağlamında söylüyorum. Dolayısıyla ama bunu ne yapar? İlişkilerde koz bağlamında, yani özellikle Amerika olsun. Şimdi İngiltere Montrö'nün taraflarından bir tanesi. İşte 1936 ama Amerika taraflarından biri değil. Burada hani Rusya böyle Montrö'nün değiştirilmesine kesinlikle hani sıcak bakmaz bence. Onu söyleyeyim. Dolayısıyla hani NATO gemilerinin girebilecek olması falan, bunlar müthiş rahatsız olur. Dolayısıyla bunu çok tartışmaya açmayacak şekilde bir Kanal İstanbul tartışmasının sürmesini istiyor. Yani Montrö'nün değiştirilmeyeceği, yani Montrö'den çıkışın söz konusu olmayacağı bir şekilde kanal yaparsanız yapın. Ama kanal da zaten şey değil.
Bildiride yani, de ona bağlıyorlar aslında. Hem Kanal İstanbul hem de Montrö. Bunun planının bir parçası olduğu düşünülüyor anladığım kadarıyla.
Yani ama şöyle bir durum var. Şimdi Montrö'ye baktığınızda hani Boğazlar, işte İstanbul Boğazı, o anlaşmanın başından sonuna kadar Boğazlar tamlamasıyla gider o anlaşma. Yani İstanbul Boğazı'nı kapsar, Çanakkale'yi kapsar, Marmara Denizi'ni de kapsar. Dolayısıyla o böyle bütün halinde ele alınır bir durum. Şimdi ama bir de hani Kanal İstanbul doğrudan bir etkisi yok bence de Montrö'ye. Etkisi olmaz. Ama ister istemez Kanal İstanbul gibi bir yani bir kanal yaptığınızda, yani şöyle düşünün, hani bu örnek diyelim evinizin bir mahrem odası var, işte yatak odası, yattığınız odadır genel olarak, hani Karadeniz orası Rusya için, hani öyle düşünelim, hani mahrem yeri bir anlamda orası, yani diğer ülkeler için de geçerli de büyük güç olarak onu kastediyorum. Şimdi hani salondan diyelim ki yattığınız odaya geçiyorsunuz ama hani salondan bir kapı daha açtınız, anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla de facto olarak o mahreminize başka bir yoldan girebiliyorsunuz anlamına gelir. Rusya'nın mahremi olarak, yani Rusya açısından bakıldığında, değerlendirildiğinde diyorum. Bu ister istemez ortaya bir Kanal İstanbul gibi projenin ortaya çıkması, bunu hayata geçirilmesi. Tabii bunlar yıllar alacak ama şimdiden bunun önlemini almak durumunda haliyle taraflar. İster istemez bu Montrö'nün altını oyan bir projeye dönüşüyor. Bence de öyle. Yani Kanal İstanbul projesi. Doğrudan bir etkisi yok ama dolaylı olarak Montrö'nün altını boşaltan bir anlaşmaya, bir projeye bence dönüşecektir, dönüşür. Ve ister istemez bunu hani ne diyecekler? Amerika, NATO ülkeleri, diğer ülkeler, kıyıdaş olmayan, diyecekler ki biz zaten Çanakkale'den geçiyoruz ama Montrö'ye tabi değiliz. İşte İstanbul Boğazı'ndan geçmiyoruz, yeni bir durum var. Biz kanaldan geçip de Karadeniz'e çıkabiliriz. Bu ister istemez Montrö'nün güncellenmesi veya değiştirilmesi veya neyse artık yeni bir konjonktür oluşturacağı için bir, yani bu tartışılmayı gerektirecek. Arz edebiliyor muyum? Dolayısıyla burada bu Rusya'nın işte temkinli yaklaştığı husus bu. Yani bu konuda muhakkak bir, yani söz vermenin ötesinde bence eğer işler daha böyle ciddiyete binerse Rusya şöyle bir açıklama da yapabilir. Yani hani Putin diyebilir, NATO'nun daimi olarak, kıyıdaş olmayan NATO ülkelerinin daimi olarak Karadeniz'de askeri varlıklarını bulundurması Rusya için varoluşsal bir tehdittir. Buna kesinlikle izin vermeyeceğiz, her türlü önlemi alırız şeklinde de bir açıklama yapabiliriz.
Şu ana kadar ses kalıyorlar, izlemediler sanki değil mi?
Çünkü Türkiye, Erdoğan ürkütmeden, Rusya'yı ürkütmeden onun altını boşaldı veya yapılan açıklamalar diyor Kanada İstanbul'u etkilemeyecek. Etkilemiyor, doğrudan etkilemiyor ama bir ortaya bir durum çıkacak ve isterseniz bu tartışmayı doğuracaktır. Yani bence. Dolayısıyla burada şey var, yani bunun altını çizmek lazım. Mesela hani Rusya'da bu ciddi anlamda tartışılıyor, bu Montreux meselesi, Kanal İstanbul falan. Yani Türkiye'den daha çoğulcu bir ortamda tartışılıyordur, ben rahatlıkla söyleyebilirim. Yani Türkiye'de isterseniz medya iç derecesi durumda olduğu için. Yani mesela dün Alexey bu Podbereskin, bu Migimo'dan profesör, böyle tam askeri bir şey bir adamdır yani. Hani bütün askeri siyasi anlamda çalışan, oradaki bir merkezin de müdürü zaten. Dedi yani burada dedi Türkiye'ye dedi güçlü bir mesajın verilmesi lazım. İşte böyle NATO'nun askeri varlığını daimi kılmasının kesinlikle Rusya tarafından kabul edilemez diye. Hatta orada bir örnek verdi, bir yaptığı bir yorumda. Dedi ki hani Sovyetler zamanında işte bir Sovyetlerin bir duayen bir Andrei Gramyka bir dışişleri bakanı vardı. Böyle 27-28 yıl falan bir dışişleri bakanlığı yapıyordu. Eski aynı zamanda Sovyetlerin Amerikan Büyükelçisi, çok genç yaşta Amerikan Büyükelçisi. Zaten o kariyer çıkışı öyledir yani. Bir Amerikan Büyükelçiliği, sonra işte Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, orada bir büyükelçilik. İşte sonrasında Dışişleri Bakanlığı. Böyle 20, ya Lavrov'dan uzun süre böyle Dışişleri Bakanlığı yapan birisi. Onun bir şeyi vardı yani, bir anekdot olarak bu anlatılır. Hani Türkiye tamam boğazlara sahip işte o dönemde. Stalin ya, yani bir Lenin'le çalışmamış birisi bu yani. Hani Stalin'den daha Gorbaçov'a kadar herkese çalışmış birisi, öyle söyleyeyim. Şimdi o dönemde yaptığı bir hani öyle bir anekdot anlatılır. Değerli işte Türkiye'nin İstanbul Boğazı var, işte Çanakkale Boğazı var. Böyle NATO gemilerini sokayım derse Karadeniz'e, işte Amerikan gemilerini falan sokayım, İngiliz gemilerini sokayım derse işte biz bir iki bomba atarız, iki de iki kanalda biz yaparız. Hani tarzında bir böyle bir yani tehditvari bir anekdot. Bu anlatılır yani. Sadece o da, o bahsettiğim kişi vermiyor bu örneği.
Bir soru var seyircilerden, tabii. Onu da ileteyim. Bir uçak gemisinin Çanakkale Boğazı'nı geçip Marmara Denizi'ne girmesiyle İstanbul Boğazı'nı geçip Karadeniz'e girmesi Montreux Anlaşması açısından aynı anlamı mı taşıyor diye bir soru Emre Genç.
Normalde öyle ancak uçak gemileri geçemiyor. Uçak gemileri geçemiyor şeylerden, boğazlardan geçemiyor. Ona izin yok. Askeri gemiler konusunda izinler var. Benim bildiğim kadarıyla uçak gemilere izin yok. Ancak hani hatırlarsanız 2001 yılıydı. Ben de hatta bizzat o sıra gözlerimle de gördüm. Varyak gemisi, hani Ruslar Çin'e satmıştı o uçak gemisini. Sovyetlerin bir Varyak uçak gemisi vardı. Ancak o külüstür, hani bir şey diye hurda anlamında bir satışa çıkarılmıştı. Çin onu şey diye izin aldı. Yani biz buradan geçireceğiz. Boğazlarda normalde geçiş yasak. Ancak biz bunu turistik, yani başka bir amaçla alıyoruz biz bunu. Uçak gemisi olarak satın almıyoruz. Biz bunu hurdaya mı çevireceğiz? Bir şey, yani bir bahane sunmuşlardı ve Türkiye'ye de demişlerdi ki işte birkaç milyon, o dönem çok önemliydi biliyorsun. Hani bir 10 milyon mu artık, kaç milyon, 100 milyon mu, hani bir Türkiye'nin de iştahını kabartan turist göndereceğiz biz Çin'den diye. O yüzden Varyak gemisinin geçişi hani uçak gemisi olarak geçmedi boğazlardan. Hani anlatabiliyor muyum? Uçak gemisi olarak geçirilmedi. Başka bir şekilde hani bir kılıfına uyduruldu teknik açıdan. Ama sonradan Çin onu uçak gemisi yaptı. Yani o da ayrı. Hani Çin verdiği sözü o anlamda tutmadı. Hatta aynısından Varyak'tan benim bildiğim iki veya üçüncü uçak gemisini de yaptı. Yani Varyak'ın bir iki ve üçüncüsünü de yapmış olması lazım. Öyle hatırlıyorum. Mesela denizaltıları da, yani bunu Montreux'e bakmak lazım. Çok detaylı. Denizaltılarının geçişi bile şeydir. Yüzeyden geçer. Tamir için ancak başka bir yere nakledilebilir. Mesela Ruslar bunu son yıllarda esnettiler, Erdoğan'ın zayıf buldukları için. Normalde hani denizaltıları hani Rusya işte dediğim gibi yüzeyden geçer falan, tamir amaçlı diğer üsse gönderilir. Ama hani bir esnettiler, Rusya mesela sürekli Sivastopol üssünden işte Suriye'ye, oradan Baltıklara, oradan diğer yerlere falan hani böyle denizaltı o rotasyon yapıyor kendi arasında, ama geçirirken ne diyor? İşte tamir için gidiyor Suriye, Tartus üssüne işte tamir için, tadilat için gidiyordu. Yani kağıt üzerinde onu kılıfına uyduruyor ama bakıyorsunuz rotasına, bakıyorsunuz tamir için gitmemiş. Hatta rotayı değiştiriyor işte Akdeniz'den devam ediyor başka yere. Yani dolayısıyla o denizaltılarda da mesela sınırlama vardır. İşte dediğim gibi askeri gemilerde de yani kıyıdaş olmayan ülkeler konusunda özellikle müthiş sınırlamalar vardır. Dolayısıyla bu açıdan hani bakıldığında bence hani bunu Erdoğan şey yapmak istiyorsa hani Montreux'u zaten bence şu an gündemde çok yok ama bunu kafa zihninin arkasında onu bir şekilde kullanmayı hesap ediyor olabilir. Yani ilerleyen süreçte bu.
Bence önden Mustafa Şentop'u meclis başkanlığı kullandı. Oradan bir yoklama çekti anladığımız kadarıyla. Belki de emekli amiraller bildirisi gelmese biraz daha böyle geri vites atmamış olabilirdi. Ben öyle gördüm.
Yani şimdi Biden aylardır aramadı. Yani hani aramıyor. Ben hani bak ben burada dururum işinizi görürüm. Yani bak yaparım bunu da yaparım bak. Hani kapı kulunuz yani şey yaparım bağlamında ben her şeyi göze alırım anlamında da bir mesaj gönderilmiş olabilir bu anlamda. Yani bu Montreux hemen yarın öbür gün kaldıracak anlamına gelmiyor. Mesela Ayasofya meselesi de öyleydi değil mi? Yani hoş bir sene, bir buçuk sene öncesinde yok öyle bir şey demişti. Hani öyle bir şey olmaz. Bunun enini sonunu iyi düşünmemiz lazım demişti. Bir sene sonrasında. Ama bunu yıllardır Ayasofya mesela tartışılıyordu değil mi? Hani açılıp açılmaması bir tabu gibi meseleydi. Millet biraz tartışıldı, alıştırıldı. Bunu hani açabildi o konjonktürü kullanarak yani hani camiye çevirebildi falan. Hani Ayasofya ile tabii Montreux hani karşılaştırılamaz neticede ama hani zihin altında genelde Erdoğan bir şey yapacağı zaman bunu böyle hazırlıyor kamuoyunu. Hani baktığınızda işte 15 Temmuz olsun, başka meseleler olsun. Böyle bir hani tartıştırıyor bunu bir şekilde gazetecileri tırnak içerisinde o anlamda üzerinden olsun. Başka şekilde yani ben her halükarda bunu eğer kendi çıkarına uygun olduğunu düşünürse o anlaşmadan da çıkacağını ama tabii ki son kozlardan biri olarak kullanabileceği kanaatindeyim. Dolayısıyla Rusya Montreux'ün tartışılmasını çok istemez. Rusya zaten kendi arka bahçesi olarak hani o Karadeniz o onun mahremi orası. Diğer ülkeler daha ziyade hani teknik mantıksal açıdan baktığınızda Montreux'ün değiştirilmesi, Türkiye'nin çıkması Rusya'nın işine gelmezken baktığınızda yani Rusya esnetmek isteyebilir. Mevcut çağ biraz önce dediğim gibi denizaltılar konusunda hani bir tavizler alıp bir şekilde o kılıfını uydurarak ama onu esnetmek isteyebilir. O başka bir şey. Ama Türkiye'nin böyle veya başka bir yani Montreux'den çıkılması, Montreux'un rafa kaldırılmasını ve Karadeniz'in diğer ülkelere böyle özellikle NATO ittifakına falan bu şekilde açılması bu Rusların kesinlikle işine gelecek olan bir durum değil. Yani bunun net bu yani çok açık. Dolayısıyla burada hani daha ziyade oraya bakmak lazım. Yani Batı ile ilişkilerini düzeltme bağlamında bu tarz söylentileri çıkarıp bunun üzerinden tartışmanın yürütüldüğü ben kanaatindeyim. Yani Erdoğan'ın o şekilde bir tartışma yürüttüğü.
Bir soru daha var. Evet. Kanal İstanbul gerçekten AKP'nin rant projesi mi? Evet, bir yandan da rant projesi. Çünkü orada bir bütün yandaş dediğimiz o gruplara dağıtılmış zaten arazilerin hepsi. Katar'dan şeye kadar.
Evet.
Bir yandan da zaten az önce siz cevapladınız ama belki açmak istersiniz. Yoksa ABD'nin Montreux'u bypass projesi mi? Zaten onu az önce değindiniz.
Bu şimdi çift taraflı bir şey. Yani orada Erdoğan sadece hani diyelim ki yani Amerika bunu doğrudan istemiş de istemiştir bilemem. Ben işine geldiğini kastediyorum. Onun işine gelir diyorum. Yani İngiltere'nin işine gelir. Ukrayna'yı NATO'ya almayı hesap ediyorsanız.
Bir soru da buydu zaten. İngilizlerle bir bağlantısı olabilir mi diye bir soru daha
işte,
vardı. Onu da cevapladım.
Mesela hani Ukrayna ona geleceğiz hani Ukrayna'ya da daha detaylı gireriz. Ama hani Ukrayna'yı NATO'ya almak istiyorsanız siz. Hatta İngiltere'nin Ukrayna'da bir üs kurma gibi böyle bir söylentiler de vardı. Bana çok real gelmiyor ama hani diyelim ki işte Nikolayev bölgesinde. O zaman Montreux'ün kaldırılması, çıkılması, Erdoğan çıkması haliyle oranın işine gelir. Anlatabiliyor muyum? Yani bunu ama bu söylemişlerdir, telkin etmişlerdir. Bunu Erdoğan'dan istemişlerdir. Bunu %100 bilemeyiz. Biz işaretlere bakarak hani takip etmek zorunda. Bunun bir ispatı olmaz, belgesi yok. Yani bunun ne müzakerelere katılmış değiliz biz. Ama hani gidişat sanki daha ziyade Erdoğan oraya yönelik bir elinde taşımak istediği bir koz olarak bunu bir kullanabilirim, sizin için yapabilirim bunu gibi bir mesaj vermek istiyor diye ben algılıyorum. Ha, diğer kısmı ise bu tabii ki Erdoğan'ın faydalanmayacağı bir şey değil. Boğazlardan geçiş çünkü ticari gemilerin geçişi ücretsiz. Ücretsiz demeyeyim de yani kıyı emniyeti falan hani küçük paralar veriliyor bir şekilde de her halükarda nasıl diyelim serbest geçiş söz konusu, geçiş serbestiyeti söz konusu boğazlardan. Yani ticari gemilerde herhangi bir kısıtlama yok. Bütün ülkelerin gemileri barış zamanında, hatta savaş zamanında da oluyor olması lazım, ticari gemileri geçebilir. Savaş zamanında zaten Türkiye eğer savaşa müdahilse, o da çok detaylı, oralar da detaylı. Hani Türkiye müdahil mi değil mi savaşa, ne kadar müdahil, uzakta mı yakında mı ülke, savaşa girdiği ülke falan, bunlar da detaylı orada var. Ama ticari olarak zaten bir geçiş serbestliği söz konusu boğazlardan. Dolayısıyla hani boğazların da dar kısmı, hani en dar kısmı 800 metre mi artık, tam emin değilim ama öyle bir şey olması lazım. Kanal İstanbul çok daha dar. Eğer yapılacak projeye bakacaksanız 250 metre, 250-300 metre olması lazım. Yani demek istediğim, normalde bedavaya geçeceğiniz kanalda, bedavaya geçeceğiniz boğazlardan, eğer ticari gemiler söz konusu, ki ondan bahsediyoruz zaten, gidip hangi gemi niye para vererek Kanal İstanbul'dan geçsin? Öyle değil mi? Niye para versin de kanaldan geçsin? Yani boğazlardan ücretsiz bir şekilde geçebiliyorsunuz netice itibariyle. Dolayısıyla burada hani yapılan hesap, işte kanaldan gelir elde edilecek, bu biraz ucu açık bir soru işareti. Yani bu kanal İstanbul'dan ne kadar, kim niye para verip geçsin, bunu ben anlayabilmiş değilim. Burada işin orasına geliyoruz. Yani rant kısmına geliyoruz. O zaman niye yapılıyor bu? Hazine garantisi veriyorsa sizin müteahhitlerinize, yani Erdoğan kendi adamlarına, yakınlarına veriyorsa, veriyor zaten. O zaten hazine garantisi. Bir şekilde Kanal İstanbul en yakınları, komisyon alacak oradan. Kaç milyar, 10-15 milyar dolarlık bir projeden bahsediyoruz. Zaten o iş yani çift taraflı. Hani bir taraftan diyelim ki Amerika'nın, İngiltere'nin işine gelecek bir projeyi hayata geçiriyor. Kendisi de o anlamda zengin oluyor. Yakın çevresinde zengin ediyor milyarlarca dolarlık. Buna da bir hazine garantisi verdiği takdirde, o zaman bu hani oradan bir tane bile gemi geçmese, şimdi birçok Türkiye'de değil mi o yol, köprü bilmem ne yapılıyor. Fiyatlar yükseldi, hazine garantisi veriyor millet, yani farkında değil ama vergilere yansıyor. Dolayısıyla o bir, bence de kesinlikle bir o anlamda rant projesi. Tabii burada şeye hiç girmiyoruz. Yani ekolojik olarak İstanbul üzerinde bunlar yani oralar zaten, hani ben uzmanı değilim ama oralar ayrı bir tartışma konusu ve kesinlikle bence o anlamda haklı. Yani o çevre mahvedilmesi, çevrenin, yani İstanbul'un çehresinin değişmesi, yani birçok başka maddelerde sıralayabilirsiniz bu anlamda. Hani Kanal İstanbul'un Türkiye'nin hayrına bir proje olduğu kanaatinde değilim ben kesinlikle. Hani biz şu an hani Montreux ve o anlamda rant olup olmadığı meselesine temas ettik. Hani bu açıdan bakıldığında hani şimdi diğer konuya geçeyim, amiraller meselesi. Şimdi tabii buna ben denizci değilim. Siz de denizci değilsiniz. Birçok kişi de denizci değil ama bu konu tartışılır. Çünkü Montreux önemli bir konu. Hani denizci amirallerin, emekli amirallerin böyle bir bildiri yayınlamasını ben anlarım. Ama tek başına denizcilerin rahatsız olduğu kanaatinde değilim. Burada bence daha ziyade Türkiye'de Avrasyacı, tırnak içerisinde söyleyeyim, Avrasyacı olarak bilinen gruplar, grup veya gruplar, Perinçekçiler, neyse, ben onların Avrasyacı olduklarını düşünmüyorum ama hani böyle bilindiği için o ifadeyi kullanıyorum. Daha ziyade deniz kuvvetlerinde nasıl diyelim, yapılandıkları için bence o bildiriye bir 104 generalin, amiralin destek vermesi gibi bir durum söz konusu olmuştur kanaatindeyim. Bildiri açıklamadır. İşte bildiri biraz daha askeri bir terminoloji, hani hükümetin işine gelen bir şey, o açıklama da diyebiliriz yani o anlamda. İfade, söz hürriyeti bence kesinlikle. Yani herkes ifade, düşündüklerini ifade edebilir. Onda hiçbir sıkıntı yok. Yani isterse 500 tane amiral imzalasın. Zaten şimdiye kadar konuşmamaları bence onların büyük bir ayıbıydı. Yani ülke yıkılmış, askeriye mahvedilmiş yıllardır. Sadece askeriye değil, ülkenin birçok kurumu, neredeyse hatta yıkıma uğramayan kurumu kalmamış. Hani büyükelçiler, o büyükelçi açıklaması da zannediyorum geçen seneki bir açıklama. O büyükelçiler de ayrı bir ayıp yapmışlar bence. Yani bu kadar yıl bekleyip bir anlam ifade etmedikten sonra hani Bade Harabül Basra olduktan sonra bir açıklama yapmışsınız. Bunun ne anlamı var yani? Şimdi 3 tane büyük elçi doğru düzgün konuşmadı yani şu yıllardır yapılan ülkenin uğramış olduğu yıkıma karşılık. Aynı şekilde hani ben bütün o amirallerin bu meselesini bunu ifade hürriyeti olarak görüyorum. Onda yani gözaltına alınmalarını, tutuklanmalarını eğer umarım tutuklanmazlar bu konudan dolayı. Bunu ben doğru bulmuyorum, bunu haklı bulmuyorum. Ben onu baştan söyleyeyim. Ama bu konu ayrı bir konu. Emekli amirallerin böyle bir bildiri imzalamaları ve bunun Türkiye iç siyasetinde, dış siyasetinde hatta ne anlama geldiği bu ayrı bir konu. Bundan dolayı bence kesinlikle tutuklanmamaları lazım, gözaltına alınmamaları lazım. Tam tersine bence bütün sivil toplumun bu tarz konuşup sadece amirallerin değil, ne kim varsa bunun konuşup yani ülkenin gidişatı hakkında konuşabilme, ifade, kendi görüşlerini özgürce ifade edebilmeleri gerekir. Bazen de cesaret gerekir. O cesareti üzerlerine taşıyıp yıllardır ülkenin içine düştüğü bu hukuksuzluklar olsun, geldiği demokrasinin geldiği indiği çukur olsun, diğer konular olsun, bunlar konusunda medya özgürlüğü olsun. Konuşmadıkları için zaten bu haldeler ve konuşmadıkları için, zamanında konuşmadıkları için şu an gözaltına alınıyor amiraller, gazeteciler, öbürleri, büyükelçiler, şunlar bunlar, neyse artık her etnik veya görüşten, mezhepten insanları, kim, siyasi görüşten herkesi kastediyorum genel olarak yani. Dolayısıyla hani o cesareti göstermiş olmalıları o anlamda bence olumlu, ama burada bir ama koyunca önceki söylediklerimi sıfırlamıyorum. Başka bir konuya geçiyorum şu an. Bunun böyle bir açıklamanın 104 amiral tarafından, emekli amiral tarafından yapılmış olmasını ben sadece amiraller denizcidir. Montreux'e haber, Montreux'u bilirler iyi. Doğru, bilirler kesinlikle. Ama bu bir anlaşma. Yani açarsınız, bakarsınız, okursunuz. Az çok düşünme, muhakeme yeteneğiniz varsa yani işte şimdi konuştuğumuz gibi birçokları konuşuyor. Yani ille de denizci, amiral olmanız gerekmiyor. Yani ben orada onun altını çizdim. Daha fazla bu Türkiye'de Avrasyacı olarak bilinen grubun deniz kuvvetlerinde yapılanmalarının daha güçlü olduğunu düşündüğüm için amirallerde böyle bir amirallerden çıktığı kanaatinin bu bir.
Şöyle İkincisi, bir yorum var bu ara. İşte evet. Hani özellikle 15 Temmuz sonrası bu Avrasyacı klikle Erdoğan iktidarının, buna Bahçeli de dahil, bu bir ittifak kurduğu ve bu ittifakın zaten son dönemde hatırlarsanız bu tartışıyordu çatırdama evresinde. Bu ittifakın yavaş yavaş artık sonuna gelindiğine dair yorumlar da var. Belki bu zaviyeden de bakmak gerekiyor.
Evet, yani. Şimdi hani oraya geliyorum. Yani birinci mesele bu. İkincisi bu 104 amiral içerisinde tabii ki her birinin görüşünü çok hakim değiliz. Herkes kamuoyuna zaman zaman açıklamalar yapmamış. Kimisi sessiz kalmış. İşte Atilla Kıyat daha demokratik bir duruş sergilemiş örneğin. Benim en azından takip ettiğim kadarıyla. Nispeten diğerlerine nazaran. İçerisinde Mavi Vatan gibi bence ucube ve Türkiye'nin kendi çıkarlarına oldukça zararlı olan bir tuhaf bir nasıl diyelim politikanın da hani mimarı olarak lanse edilen Cem Gürdeniz gibi amiraller olsun. Veya Bülent Bostanoğlu gibi 15 Temmuz'da Deniz Kuvvetleri komutanı olup kendi donanmasını, ülkenin deniz kuvvetlerini tehlikeye atarak, müthiş oranda tehlikeye atarak yani o kumpasın veya işte ben tuzak olarak 15 Temmuz değerlendiriyorum. O tuzağın bir parçası olması mesela ayrı bir tartışma. İşte Kadir Sadıçlar olsun diğer yani ayrı bir tartışma dediğim yani farklı görüşten, farklı böyle nesil, farklı rütbeler, farklı şeyler yani böyle bir siyasi görüşten olan onlar bir araya getirilmiş. Bunu bir görüyorsunuz ve ben orada hani başka şeyler arıyorum. Yani geleceğim oraya. Şimdi Ergun kimdi birincisi orada? İlk imzayı atan. Yani imzada listede en başta olan Ergun Mengi miydi herhalde? Herhalde öyleydi. Şimdi karıştırdım ama. Yani ilk listenin birinci başında olan. Hani onun üzerinden gidiliyor ya daha çok işte İyi Parti bir kurulunun üyesiymiş veya başkan yardımcısı mıymış neymiş falan.
Ergun Menge, evet.
Ergun Menge değil mi öyle? Hı-hı. İşte hani hepsi böyle kamuoyuna hani bir Twitter adresi bir şey böyle kamuoyuna zaman zaman açıklamalar yapan insanlar, hepsinin bir görüşünü bilmiyoruz genel olarak. Ama içlerinde böyle ben o listenin bilerek bir böyle ince işçilikle büyütüldüğü kanaatindeyim. Yani o sayının arttırıldığı kanaatindeyim. İşte Ergun Mengi hani Avrasyacı hani deniyor ama şimdi GIF üyesi işte Koç'un GRF diye İngilizce hani Global Relations Forum diye, GIF'te Global İlişkiler Forumu diye geçiyor. Hani biraz böyle elit think tank diyeceğim ama tam think tank de değil. Biraz böyle baktığınızda hani girdiğinizde sitesine falan, sitesine girmeseniz de ben de orada çalışan insanlarla bir iki böyle bir münasebetim de olmuştu biliyorum. Yani Avrasyacı demezsiniz. Yani Rusçacı demezsiniz o insanlar yani. Koç'un bir diyelim hadi nasıl diyelim bir araştırma bir enstitüsü gibi bir şey. Enstitüsü değil ama hani neyse. Think tank'i diyelim, fark etmez. Dolayısıyla şimdi Avrasyacı diyorsunuz ama Cem Gürdeniz Koç'un Koç Üniversitesi Denizcilik Forumu Direktörü. Şimdi işte okurken hep askerken subayken sürekli işte hep NATO'da görev almaya çalışmış, Brüksel'de görev almaya çalışmış. İşte Brüksel'de okurken çocuklarını herhalde bir kızını mı bilmiyorum şeye göndermiş, Amerikan Koleji'ne göndermiş. Ya Rusya ile bir şeyi yok o anlamda yani. Hani bir Rusyacılık, daha önceden de konuşmuştuk, oraya atıf yapayım oraya geçeyim bir cümleyi. Yani Türkiye'de Avrasyacılık, Türkiye'de Avrasyacı bilinen grubun Rusya ile ilişkisi bence tam anlamıyla ülkeyi götürmek istedikleri bir istikamet var. O istikamette batıya yer yok. Bu istikamet sert, seküler, milliyetçi, bağist gibi böyle bir Orta Doğu diktatörlükleri gibi bir ülke arzu ediyorlar. Ya kendi iktidarlarının nasıl diyelim borusunun öttüğü bunların demokrasi, hukuk falan bunlar at hapse yani bunlar önemli değil. Bunları ne yaparsak yapalım, bunlara ağaç kabuğu yesinler veya neyse hani bunlar önemli değil ama ülkeyi götürmek istedikleri bir yer var. Veya ülkeyi büründürmek istediği bir kimlik, büründürmek istedikleri bir kimlik var. Bu kimliğe Batı'da yer yok. Yani Avrupa Birliği'nde yer yok. Hukuk var orada, demokrasi var. Orada yer yok. Dolayısıyla o anlamda konjonktür olarak hani bu kalemun gibi böyle bir Rusyacıyız. İşte ancak Rusya ile Çin. Çünkü Rusya ile Çin'le iş yaparsanız zaten size öyle bir alan açılabilir ancak böyle bir dünyada. Çünkü Rusya Çin çok ilgilenmiyor. Sen diktatör müsün? Yani otoriter misin? İşte hapishanede Osman Kavala hapiste mi? Selahattin Demirtaş'ı hapse mi attın? Ne yaptın? İşte on binlerce subayını hapse mi attın? Terörist mi ilan ettin? Yani hamile kadınlarını ne yaptın yani yani neyse fark etmez sivil vatandaşı şunu bunu on binlerce insanı terörist mi ilan ettin, yüz binlercesini terörist mi, bunu çok önemsemiyorum yani. Bunu Rusya ilişkilerinde önem veren bir ülke değil. Çin de aynı şekilde. Çin kendisi soykırım yapıyor orada Uygurlara. Ne yapsın yani, Türkiye'ye dönüp ey sen de niye soykırım yapıyorsun, bunu ne zaman der, işte kızdırırsanız o zaman söyler. Dolayısıyla Avrasyacı olarak bilinen grubun hatta Rusya'yı ben tanımadıklarını da düşünüyorum yani o anlamda. Ha, bunu geçeyim çünkü o bir videoda bayağı detaylı konuşmuş. Hatta Avrasyacı olarak bilinen grubun önde gelen bazılarının Rusya'ya giriş yasakları bile var. Bunu da demiştim yani. Dolayısıyla burada benim tahminim bir şey var. Bir orada bir rahatsızlık vardır. Yani bu Montreux belki bardağı taşıran son damla olabilir. Veya bunu bahane de etmiş olabilirler. Bana daha çok orada birkaçının rahatsız olmakla birlikte bunu bahane ettiklerini de düşünüyorum. Bir güç kayması var çünkü. Erdoğan yavaş yavaş bir tasfiye ediyor. Geçtiğimiz yıl bayağı bir albay tasfiye etmişti. Bir 600 civarı olması lazım. İşte ya bu Perinçekçi mesela, ben şey düşünmüyorum. Yani Perinçekçi ne dedi? Doğu Perinçek işte Atlantikçi bunlar falan filan. Bana mesela şey geliyor. Yani o Avrasyacılar içerisinde bir grup ayrışmasının çok olduğu düşünmüyorum. Tabii ki bir karakter farklılıkları vardır. İnsan herkes. Herkes bir amiral, bir zaten o anlamda egolar çok üst düzeydedir. Ama böyle bir çok ciddi bir görüş ayrılıkları olduğu kanaatinde değilim. Hani bir, ya, kendi kişisel böyle şeyler olabilir. Tam uyuşmamalar olabilir. Ama ben %1 milyon yani o bildiriyi hatta Perinçek'in yazmış olma ihtimalinin bile yüksek olduğunu düşünüyorum. Yani. Hani açıkçası. Yani hani yazmamışsa bile hani onun gözetiminde olmuştur gibi geliyor bana bu. Yani bunu nereye bağlayacağım? Geleceğim şimdi birazdan.
Ama ya, aydınlık cephesi biraz pasif davrandı bu süreçte.
Yani. Yok burada bence şimdi o birkaçı eğer bir rahatsızlık vardır. İşte hani geçtiğimiz 1-2 ay önce bir Şubat ayında değil mi bir TSK artık atamalar şunlar bunlar tamamen Savunma Bakanlığı'na verildi.
Zaten evet o da zaten çıkış noktalarında birisi olduğu söyleniyor.
İşte ya yani ondan önce
lav etme planı var gibisinden. Evet.
Yani hani TSK zaten lav edilmiş durumda o anlamda. Yani hani yok cübbe giymiş, şu giymiş, bu giymiş. Yani bu en son konuşulacaksa konuşulabilir bir mesele. Kaldı ki özel hayattır yani netice. Ben hani bunu tasvip ettiğim için söylemiyorum da neticede özel hayattır. Bana ne yani isterse cübbe giysin, isterse şort giysin yani. Hani önemli olan işine yansıtıp yansıtmaması, suç işleyip işlememesidir ya. Yani. Kılık kıyafetinden hani dediğim gibi tasvip etmemişsem de beni ilgilendirmez her halükarda. Önemli işini düzgün yapıp yapmamasıdır. Yani suç işleyip işlememesidir. Anayasa çerçevesinde kalıp kalmamasıdır. Hukuk çerçevesinde kalıp kalmamasıdır önemli olan yani. Ama ona kadar rahatsız olacakları işte askeriyenin tam anlamıyla gerçekten bir siyasi iktidarın kontrolüne geçmiş durumda. İşte MİT istediği istihbaratı alabiliyor, fişlemeleri yapıyor. Zaten hemen 24 saat geçmeden Hürriyet'in yayınladığı haber, eş, dost, kim, ne yapmış, ne etmiş. Hani zaten hani önceden askerler hani bir anlamda sivil vatandaşı, milleti fişleyip duruyorlardı. Şimdi de yine yapıyorlardır da hani şimdi bir Erdoğan üzerinden bir kontrol var zaten. Askeri zaten o anlamda ezmiş geçmiş. 15 Temmuz'da generalleri dizmiş merdivene hukuksuzca suç isnadında bulunmuş, işkenceler etmiş. Akın Öztürk'e yapılan işkenceler olsun. Yani bunlar zaten neyse hani şey yapmayayım. Yapılan hukuksuzluğun dibi yok. O anlamda her gün yeni bir dip kazılmış, yeni bir dip kazılıyor. Dibi iniliyor, tekrardan dip kazılmaya devam ediliyor. Hani sesleri çıkmamış. Montreux'e gelince mi anca kaldı ki hani Montreux Kanal İstanbul daha temeli o anlamda atılmamış. Anlatabiliyor muyum? Yani bana biraz bu hani Ruslar şey der. Hani Dialat İzmuhi Slana diye. Yani sinekten fil yapmak. Hani biz sineği fil yapmak. Sinek zaten fil olmuş. Şu ana kadar hani biz Türkçe'de piriyi deve yapmak deriz yani Ruslar da öyle der. İşte hani fil olmuş zaten anlatabiliyor muyum ama gelmişsiniz de hani kaç yıldır bunu beklemişsiniz şey yapmışsınız. Dolayısıyla bana biraz o birikmiş ya birikmişliğin verdiği bir şey ama daha ziyade bir iktidarlarının altı oyulduğu için eskisi gibi o anlamda iktidar sahibi değiller ve ilerleyen süreçte Biden 3 ay geçmiş hala Erdoğan'ı aramamış. Erdoğan bir dümeni kırmak istiyor o tarafa doğru Amerika'ya, Batı'ya. İşte Avrupa Birliği temsilcileri, liderleri geldiler, görüştüler falan. Bir şekilde kırmak istiyor. Dolayısıyla Erdoğan da o anlamda bir mesaj veriyor gibi geliyor bana. Yani ben bunları alırım, tutuklarım. Ama yani o bir yoklama çekiliyor gibi geliyor bana. Şimdi biraz daha gireyim buna. Biraz daha çünkü konuşmak istediğim hususlar var. Yani bunun haricinde bir tartışma konusu da hani emekli amiraller şey olur mu? Değil mi? Hani emekli amiraller darbe olur mu? Dediğim gibi bence bu darbe girişimi bir darbe bildirisi falan değil. Yani geç kalmış bir rahatsızlık bildirisi ifade üretiyor. Bu tamamen başka bir konu dediğim gibi. Ama Türkiye'nin bir gerçekleri arasının içinde için perspektiften bakıldığında yani bu anlamda hükümete kesinlikle o anlamda hak vermiyorum. Ama Ya kardeşim, şimdi 15 Temmuz'da Nevzat Tarhan dediğimiz o bilinen kişi, Sadat'ın psikolojik harpçisi, eski asker, Sadat'ın kendisi Adnan Tanrı, bunlar emekli insanlar değil mi, miydi? Nevzat Tarhan'ın kendisi demedi mi? Bir sürü 28 Şubat sürecinde yani ordudan atılan askerler, bin, binden fazla, 2000 asker çıktı, meydana çıktı. Yani bir o kumpasın, tuzağın bir parçası oldular. Tabii o öyle demiyor da, işte tankları nasıl durdurduklarını öğrendik, biliyorlardı, bunu yaptılar. Ya bu, anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? Emekli askerler, emekli amiral demek şey demek değil. Emekli bir Kerim Has demek değil yani. Hani bunu bir görmek lazım. Hani Talat Aydemir'e tarihe gittiğinizde bunun da çok şeyi var da, daha yeni olmuş emeklisi Ali Türkşen dediğimiz, neticede yani affedersiniz ama bence haydutun teki, işkenceci değil mi bu adam? Emekli değil miydi 15 Temmuz'da? 2015'te emekli olmuştu. Gelip 15 Temmuz'da görev alıp işkencelerde bir işkencelere işkence yapmadı mı bu adam? Bütün ifadelerde var, birçok ifadede var. Herkes, birçok insan şey yapıyor, şahitlik ediyor bu anlamda. İyi Parti'den yeni emekli albay neticede bu kişi, amiral de değil. Hani anlatabiliyor muyum? Veya işte bazı askerlerin ifadelerinde var. Emekli pilotlar, subaylar uçtu diye söylüyorlar 15 Temmuz'da. Yani emekli olmak, Türkiye şartlarında emekli bir asker etkisi yok demek değildir bence. Arz edebiliyor muyum? Yani hani bu dar, dediğim gibi bu kişiler 104'ünün de 104'ünün bir tanesinin bile bu anlamda, bu meseleden dolayı bırakın gözaltına alınmasını, tam tersine sitayişle, övgüyle, ya bu bir ifade özgürlüğüdür, bunun desteklenmesi lazım sonuna kadar. Bu başka bir konu. Ama Türkiye'nin de başka bir gerçeği vardır. Yani emekli demek, Türkiye'de emekli asker demek, hele amiral demek, general demek. Hele böyle bir yapılanmanın bir generali, amirali ise, yani o gözüküyor. Dolayısıyla buna böyle bir hani şey dememek lazım. Hani burun kıvırıp ve bunlardan bir şey olmaz dememek lazım.
Evet.
Siz bir
Şimdi
şey sorun. Evet.
bayağı soranlar doluyor. Bu Ukrayna ve konusu ne oldu diye. Şimdi ona
Geleceğim.
geçersek biraz da 40 dakika olmuş bir de. İstiyorsan
Tamam.
son eklemek istediğiniz varsa ekleyin, sonra Ukrayna
Yani
konusuna geçelim.
ben şöyle söyleyeyim bu konuda. Muhtemelen bana öyle geliyor ki 2-3'ü, 3-5'i, neyse sayısı 104 değildir ama, onun haberini ya Erdoğan önceden almıştır. Haberin olmaması gibi bir şey düşünülemez zaten mevcut şartlarda Türkiye'de. Haberinin almasından da ziyade bence o bahsettiğim 3-4 kişiyi bile iktidar fişeklemiş olabilir, bir ayartmış olabilir gibi geliyor. Bana bu yüksek ihtimal gibi geliyor. Yani onlar çerçeveyi genişletmişlerdir. Bu çok var. Neticede Bülent Bostanoğlu, hani korkak birisi neticede. Hani 15 Temmuz'da şu bu saklanıyor parkta, markta, isparkta, şurada, burada, ama hani o olmayabilir. Başka kişiler de olabilir. Yani orada kullanabileceği Erdoğan'ın bence çok fazla, yani vardır en az bir 3-5 kişi rahat vardır yani. Onlar üzerinden bir tuzağa düşürülme gibi bir durum ben seziyorum açıkçası. Yani 104'ünün de 104'ün olayın farkında olduğu kanaatinde değilim. Bunun önceden haberini almış da olabilir, ayartmış da olup bunlar üzerinden onların 104 amiralin hissiyatını kullanarak böyle bir tuzak da kurulmuş olabilir gibi geliyor bana. Buradan son olarak mesela bugün Akar'ın İngiltere'ye gitmesini de ben, bu sadece Ukrayna'ya oradan geleyim. Dış politikada Ukrayna ile ilgili olduğu kanaatinde değilim sadece. Bu emekli amirallerle de ilgili olduğu kanaatim açıkçası. Biraz önce söyledim, Batı'da aranmalı. Türkiye'de Avrasyacı grubun hamileri Rusya değil, Batı'da aranmalı. Ve burada da İngiltere bir adım öne çıkıyor. Bir adım öne çıkıyor. Emekli amirallerin bu gözaltılarının uzatılması, gözaltı sürelerinin uzatılmasının da yine ben biraz bununla ilgili oldum. Muhtemelen konuşuyorlardır. Yani bu mesele iç politikaya da yansır. Yani İngiltere saplantım yok, onu söyleyeyim. Saplantısı
Şimdi
olanlar
mevzu biraz
var.
Rusya olunca
Yok. Yani
belki
benim İngiltere saplantım yok. Ama saplantısı olan çok insan var. Bunlardan bir tanesi de Hulusi Akar olduğunu düşünüyorum. Ülke yanarken, online görüşebilecekken, yani her
Londra'ya
şey
gitti.
görüşüyorsunuz online. Böyle bir günde Ukrayna'da savaş eli kulağındayken online'da görüşebilirsiniz, telefonda da görüşebilirsiniz. Ama muhtemelen yani o kadar hani önemli bir olay olarak görüyorlar ki bir ziyaret gerçekleştiriyor ve iç politika ile ilgili bu meseleyi de bence konuşacaktır. Hani benim saplantım yok. Saplantısı olanlar vardı. Bunlardan bir tanesi de bence Hulusi Akar'dır. Hani ben gençliğine nostalji de yapıyor olabilir bu anlamda İngiltere ziyaretiyle. Hani,
Abdullah Gül'ün arkadaşı aynı zamanda.
O yani hani ya o gençliğinden gelen bir İngiltere şeyi var. Yani onu baştan hani onu söylemiş olayım yani saplantı başkalarının var yani. Ama bu kadar parmak izi, 10 parmağınızın da 10 parmağın izini de bırakıyorsanız bu da bizim görmemiz gerekiyor. Bu izleri adam gözünüze sokuyor bir şekilde yani. Sadece Hulusi Akar'ı kastetmiyorum. Genel olarak İngiltere'nin bölge politikası bağlamında Türkiye üzerinden yürüttü. Şimdi dolayısıyla bana şöyle geliyor bu emekli amiraller meselesi de biraz. Yani burada bir test edilme var. İki taraflı bir test edilme var. Onu da söyleyip Ukrayna'ya geçeyim.
Evet.
Yani birincisi İngiltere muhtemel ki Erdoğan'ı bir şekilde Perinçekçiler üzerinden ve bu bütün 104'ünü katmıyorum ama bazıları üzerinden Erdoğan'ı test ediyor. Tamam mı, devam mı? Yani bizimle iş görecek misin, görmeyecek misin? Biden aramadı 3 aydır ama hani kaç ay geçti? Yani devam mı şey mi? Yani zaten devam edecekti o ama bir yoklama çekiyor gibi geliyor bana. Bir pazarlık var. Hani Ukrayna'da işimiz daha var. Kıbrıs'ta daha işimiz var seninle. Böyle bir amiraller üzerinden çünkü veya işte böyle Perinçek dediğim gibi ben Perinçek'le böyle Atlantikçi demelerini falan söylüyorum. O biraz şey değil. Çok böyle büyük bir fark olduğu kanaatinde değilim. O bir rol icabı öyle yapılıyor gibi geliyor bana. Burada şey diyor olabilir. Yani nasıl söyleyeyim? Yani siz hani Erdoğan'a diyor bir şekilde devam mı ediyoruz? Birlikte miyiz? Sen Biden aramadan oraya dönmeye çalışıyorsun ama Batı'ya dönmeye çalışıyorsun ama daha işimiz var. Rusya'yla daha işimiz var Ukrayna'da falan gibi. Dolayısıyla bir yoklama çekilip Erdoğan'a yönelik bir yoklama çekilip böyle bir bildiri, böyle bir açıklama, hani bir güç şeyi yoklaması, iç politikada ne kadar güçlüsün sen Erdoğan, ne kadar cevap verebileceksin, hani biz bir şekilde seni kıskaca almış durumdayız. Bunun mesajı veriliyor gibi geliyor bana Erdoğan'a. Erdoğan'ın da bu mesajı aldığını olumlu yanıt verdiğini, Hulusi Akar'ı biraz da onun için gönderdiğini ama pazarlıklarını sürdürmek istediğini ve bununla birlikte bu 104 generalin, amiralin böyle bir hani yılan bir sokar ya, ille de öldürmesi gerekmez. Ya bak alırım 104'ünü. Yani hani alırım 104'ü ama bir şey yaptığını, yani bu testi geçmeye çalıştığını, geçtiğini anlatabiliyor muyum? Bir güç. Devam ediyoruz. Bak gözaltı sürelerini uzattım. Anlaşalım, devam edelim.
Hatta 4 kişi daha ifadeye çağrıldı önümüzdeki pazartesi.
Ama istese 104'ünü de alır. Yani umarım almaz da hani istese 104'ünü de alır. Müebbet yargılar da bu. Yani dese FETÖ'cü dese ne olacak? Hani tırnak içerisinde söylüyorum. Bu dese ne olacak? Bunlar terörist. Yani kimse itiraz etmez ki. Yani etmez dediğim yani edecek bir muhalefet yok. Sivil toplum ülkede bir şey kalmadı yani. Anlatabiliyor muyum? Yani şey yok. Dediğim gibi hukuksuzca bu meseleden dolayı alınmaları hukuksuzcadır ama bunu ben Erdoğan'ın neticede o liberal değil onlar. Cemaat değil. O grup Ergenekon, o grup Perinçekçi grup. Ya şimdi Turgut Özal adam zehirlendi. 10 yıl 20 yıl sonra mezarını açtılar. Zehir var ama zehirlenme yok dediler. Yani böyle bir şeyden bahsediyorsunuz siz. Şimdi dolayısıyla Erdoğan bu grubun üzerine gidecekse, bu grupla bir yol ayrımına gidecekse bunu öyle kolay yapamayacağını o da biliyor. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla şunu söyleyeceğim. O hani bir alıyor 4'ünü 14'ünü neyse o da bir mesaj veriyor. Bence zaten onu bildiği için bu bildiriyi, açıklamayı o tuzağın içerisinde zaten onu bizzat kurdurmuştur, onu provoke etmiştir, kışkırtmıştır onların önemli bir kısmını bu amirallerin. Ve o testi geçiyor bence şu an hani bir anlamda. Hani onu o bir yoklama, karşılıklı bir yoklamadan bahsediyorum burada ben öyle söyleyeyim. Şimdi Akara'nın, dolayısıyla bu emekli amirallerin de bence iç politika bağlamında konuşulan asıl meselelerden biri olduğunu düşünüyorum İngiltere ziyaretinde. Ama dış politikada da Ukrayna. Şimdi Ukrayna'ya gelelim.
Şimdi hafta içinde bayağı gelişme oldu orada. Ukrayna Başbakanı Zelenski dedi ki bu Donbas'taki mevzuyu bitirmek için onun yolu NATO üyeliğinden geçiyor. Yani açık açık artık bizi evet. alın diyor. NATO'da bir savunma bakanları Pentagon'dan online bir görüşme yaptılar mevkidaşlarıyla Ukrayna'daki. Ve açık bir çek sunuyor gördüğümüz kadarıyla NATO. Biden zaten, Biden yönetimi Ukrayna tarafında bayağı bir açık destek veriyordu. Onun üzerine de Rusya'da benim gördüğüm kadarıyla bir savaş hali gibi bir duruma geçildi. Teyakkuza geçildi. Ve hatta Lavrov'du galiba. Bunun işte sonuçları ağır olur diye bir yorum yaptı. Sizi paylaşmışsınız. Kremlin Başbakanlık İdaresi Başkan Yardımcısı ve Putin'in yakın çevresinden Dmitri Kozak demiş ki bu Donbas'ta eğer askeri eylemler başlarsa Ukrayna'da sonun başlangıcı olur diye böyle biraz da ileri yorum yapmış ve bu gelişmeler yaşanırken bir anda Merkel'le işte Putin görüşme yapıp tansiyonu düşürmeye yönelik biraz daha yapıcı bir tonda konuşma yaparken sizin de dikkat çektiğiniz işte Hulusi Akar'ın online olması belki pandemi şartlarında gerekirken hani mantıken bizzat gidip Londra'da mevkidaşı savunma bakanıyla bir görüşme yapmış olması, içeriğini bilmiyoruz tabii şu an.
Bu trafiğin hemen hemen aynısını bakın. Karabağ Savaşı sırasında bakın, geçmişe gidin, Milli Savunma Bakanlığı'nın görüşmelerinin Dominic Raab'la İngiliz Savunma Bakanı ile görüşme. Bakın Karabağ'da da aşağı yukarı, 3 aşağı 5 yukarı benzer o temas. Yani koordinasyon oradan gidiyor. Akar'ın koordinasyonu Rusya'yla, Rusya konusunda oradan gidiyor. Londra'dan gidiyor. Bu çok açık. Bunu gözümüzü sokuyorlar. Yani İngiltere'nin ben bir süredir son yıllarda çok açık oynadığı kanaatindeyim. Rusya'yı biliyorsun en son güvenlik stratejisinde şey yaptı. Akut, en acil tehdit olarak görüyor İngiltere. Yani bakın şimdi şöyle söyleyeyim. Ya bunu uzun uzun konuşurum da ben. Ya, konuştuk zaman zaman da hani daha bir ayrı bir mesele. Ya İngiltere ile Rusya arasında farklı level'da bir ilişki modu var, modeli var. Bunları bakın ya kelime kelime mesela bu Maria Zakharova'nın açıklamaları olsun, Lavrov'un açıklamaları. Şimdi Amerika'yı suçladıkları zaman Ruslar, onların kullanacakları kelimeleri bilirsiniz. Amerika şu yapmadı, suçlu, şu bu falan. Yani Amerika'nın açıklamalarına bak. Ben onu görürüm. Yani Rusça bilenler baksınlar. Rus yetkililerin İngiltere konusunda kullandıkları kelimeler nedir? Amerika konusunda kullandıkları kelimeler nedir? Amerika'yı direkt böyle suçlarlar. İngiltere konusunda yani böyle müthiş bir temkin ve böyle bir nasıl diyelim, odak orası, tamam mı? Hani yani işin arkasında Amerikalılar bodozlama gider ama kullandıkları kelimeler bile fark eder. Bunu bir şeyde uzun uzun konuşalım. Ben şimdi girmeyeyim oraya. Burada bir şey var. Nasıl diyeyim? Bir ilişki formatı çok farklı Rusya ile İngiltere arasında, tamam mı? Ve burada Türkiye Ankara yönetimi diyeyim, bir taşeron olarak ortaya çıkıyor bu politikaların yürütülmesinde. Şimdi işte Zelenski'nin bugün mesela Donbas ziyareti vardı. Zelenski'nin bugün Donbas ziyareti vardı. Donbas'ın %40'ı ayrılıkçılar kontrolünde. Yani %40, %50'si aşağı
yukarı. Yani bu yönde bir soru da var. Onu da cevaplamış olmuş olalım. İşte Donbas Ukrayna'nın değil mi? Rusya ne karışıyor? Evet, Ukrayna'nın ama orada ayrılıkçı grubun etkin gücü var. Ve Rus vatandaşı da çok zannediyorum değil mi orada?
Evet.
Rus, daha doğrusu Rus orada. Siz cevaplarsınız.
Yani Donbas Ukrayna'nın işte doğu kısmı. Orada işte Donetsk ve Lugansk bölgelerinden bahsediyoruz. Çok şimdi uzatmayayım. Onun %40 kısmı aşağı yukarı 3,5-4 milyonun yakın nüfusun olduğu kısmı ayrılıkçı grupların kontrolü altında. 2014'ten bu yana. Ve
bu ayrılıkçı güçler Rusya'nın ayrılıkçı.
Rus hayır. Yani, oranın yaşayanları bunlar.
Ama Rusya'ya ama
Rus etnik yakın. Açıdan Rus, etnik açıdan Ukraynalı olsa bile Rusça konuşuyor. Bu Rus dünyasına ait diyelim, yani öyle söyleyeyim. Rus dünyasının şeyleri, yani yatkın. Ha, Rusya ile sınır olduğu için de haliyle Rusya sınırdan istediği ekipmanı, silahı, şunu bunu gönderiyor, destek veriyor. Ya bunu yapmadım diyor. E yapmadım der Rusya. Ama neticede yapıyor yani. Bunu inkar etmek mümkün değil. Bu %40'ı dediğim gibi Donbas'ta ayrılıkçı. Genelde Donbas dediğimiz zaman zaten ayrılıkçıların kontrolü altındaki bölgeyi kastediyoruz. Ama haliyle Donbas'ta çatışma hattının, hani cephe hattının, temas hattının öbür tarafı haliyle Ukrayna kontrolünde. Yani Kiev'in kontrolünde, öyle söyleyeyim. Şeyde bu temas hattına gitti yani. Zelenski de bugün temas hattına gitti. Hani Donbas'ta yani bir gövde gösterisi gibi işte biz buradayız falan. Çünkü yani bir 10 civarı falan asker kaybetti Ukrayna şu Mart ayından bu yana. Yani geçtiğimiz yıl Temmuz ayından beri 30'a yakın bir askerini kaybetti. Hani böyle o ihlaller falan çok artmış durumda şu son aylarda. Şimdi işte baktığınız zaman mesela geçtiğimiz
Zelenski hafta gibi de bu şeyden önce Katar'ı ziyaret etti değil mi bu hafta içinde?
O trafik orada da var. Yani birçok var. Onun için diyorum. Şimdi 10 parmağınızın 10 parmağı izinde koyduğunuzda bu adam başka bir adam olma ihtimali yok bunun yani. Hani bir tane hani uymayabilir, ikinci parmak uymayabilir. 10 parmağı da onu oraya gösteriyor şimdi yani. Dedim ki benim saplantım yok. İz bırakan onlar olduğu için oradan bir saplantı ister istemez ortaya çıkıyor. Şimdi Ukrayna'da işte Zelenski, ya şimdi Katar dediğiniz ülkeyle Ukrayna'nın ticaret hacmi 150 milyon dolar, tamam mı? Yani 150 milyon dolardan bahsediyoruz. Yani Katar'a ne? Yani Ukrayna'da toprak alsın. Çünkü Ukrayna'nın toprakları zengindir yani. Tamam mı? Şeydir, buğday, tahıl, şu çok verimli topraklardır yani. Ama hani Katar niye Ukrayna'nın nüfusu kaç zaten Katar'ın? Dünyanın en zengin ülkelerinden biri kişi başına düşen yani. Şimdi Zelenski diyor ki toprak reformu, işte toprak almaları için gidiyoruz falan filan. İşte veya gaz alacağız. LNG, sıvılaştırılmış gaz. Sıvılaştırılmış gaz daha pahalı zaten. Yani anlatabiliyor muyum? Çok daha pahalı Katar'dan. Yani bunu bahane olarak söylüyor. Yani veya işte gideceğiz bunları konuşuyoruz diye de. Yani burada hani mesela Rusların dediği şey direkt o ilişki zaten ortaya çıkıyor. Diyor ki Katar finansman kısmını sağlayacak. 150 milyon dolarlık ticaret hacminin neyini konuşacaksınız zaten yani. Hani Katar'la yaptın. Ukrayna ile Katar arasında kastediyorum. İşte Donbas'ta bir savaş başlatılacaksa Kiev kontrolü altına almak isteyebilir. Benim bir itirazım yok bu anlamda. Ama ben hangi politikaya destek verdiğimi söylemiyorum. Bence mesela Rusya'nın Kırım politikasında da birçok yanlışlar var. Bu başka bir konu. Donbas politikasında birçok yanlışlar var Rusya'nın. Bu da başka bir konu. Ben Rusya'nın verebileceği tepkiyi görüyorsunuz. Yani bunu görmek lazım. Bunu bilerek hareket etmek lazım diye söylüyorum. Yani böyle olursa böyle olur anlamında söylüyorum. Yoksa kendi görüşümü söylemiyorum. Sorsanız bence Kırım'da tamamen farklı politikanın izlenmesi gerekirdi. Başka yani. Şimdi Donbas'a Kiev bir harekat, yeni bir harekat başlatıp 2014'ten beri bu ayrılıkçıların kontrolü altındaki bölgeyi kendi kontrolüne almak istiyor. Minsk protokolleri vardı 2015'ten beri. Çalışmıyor Şubat 2015'ten beri. Ve bir ilerleme kat edilmiş değil. Bir arpa boyu yol gidilebilmiş değil. Dolayısıyla buraya bir harekat başlatacaksa Rusya gibi bir güç var. 600 bini, 3,5-4 milyonluk o Donbas ayrılıkçıların olduğu bölge. 3,5-4 milyonun 600 bini minimum resmi rakamlara göre Rusya vatandaşı olmuş durumda. Küçücük Güney Ossetya'da 50 bin nüfuslu yerde 3-5 bin Rus vatandaşı oldu diye Rusya 2008'de girdi Güney Ossetya'ya, ayırdı toprakla, yani kopardı Gürcistan'dan. Abhazya'yı da aynı şekilde kopardı Gürcistan'dan. Şimdi bunu görmüşsünüz 2008'de. Gidip burada Ukrayna olarak nükleer silahınız yok, şeyiniz, caydırıcı gücünüz o anlamda yok. Rusya gibi bir ülkeyle, Rusya'nın sınırdaş olduğu Donbas'la böyle bir askeri harekat düzenleyip burada teknik açıdan başarılı olma imkanınız yani sıfır. Yani sıfıra yakın. Ancak ne nasıl olabilir? Dışarıdan destek alırsanız olur. İşte NATO'dan destek alırsanız olur. Biden Putin'e katil dedi. Demek destek verebilir. Belki bir ümit doğuruyor, değil mi? Hani işte Zelenski'nin iç siyasette oyları en son yapılan anketlere göre, oradaki STK'lardan bir bakmıştım. İşte en son toplumsal monitoring merkeziydi herhalde. İşte %23 falan diyor. Yani %72 ile geldi mesela. %73 ile geldi. %23'lerde falan yani. Düşmüş durumda. İşte ikinci sırada Yuri Boyko'nun, bu Viktor Medvedchuk'un Rusya yanlısı partinin %18'lik bir oy oranı var. O hani çok yüksek değil ama hani şey var, yani bir düşüş söz konusu ciddi anlamda. İşte İngiltere ne diyor? O trafiğe baktığınızda Zelenski veya bakanlar, Ukrayna Savunma Bakanı, Dışişleri Bakanı bir Biden tarafıyla, bir Amerika tarafıyla görüşme yapıyor. Hemen koordinasyonunu işte şeyle yapıyor bir taraftan da. Nasıl diyeyim? İngiltere Dışişleri Bakanı ile yapıyor. Bir taraftan işte Türkiye, hani Katar'a gidiyor. Hani Rusların okumasını söylüyorum. Savaşı başlatacak finansman, Suriye'deki savaşı nasıl işte Katar, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri gibi Arap ülkelerinden para geldi biliyorsunuz. Hani Türkiye yine Erdoğan yönetimi taşeronluğunu yaptı. Yapıyor hala maalesef. Para genelde o ülkelerden gelmişti biliyorsunuz. Cihatçılara verilen para falan şu bu. Şu anda hani o Katar bağını İngiltere'nin sağladığı finansman noktasında, Ukrayna'nın çünkü ekonomisinin zaten kötü durumda. Bir de savaş başlarsa daha da kötüye gitme durumu var. Riskler var zaten. Dolayısıyla finansman o bağlı, o lehimleme işlemini Katar'ın yapıyor olma ihtimali yüksek. Bunu söyleyelim. Taşeronluğunu, askeri olarak taşeronluğunu yürüten ülke olarak ise veya taraf olarak ise Ankara, Erdoğan yönetimi ön plana çıkıyor. İşte SİHA satıyor. Bahsettik onları geçtiğimiz haftalarda. Başka askeri teknik ekipman satıyor. Askerler, subaylar gönderiyor. Ama bu orada yine yani İngiltere'nin şeyini görme bağlamında söylüyorum. Mesela NATO ile tatbikat yapıyor. Mart ayında başladı. Haziran'a kadar sürecek Ukrayna. NATO üyesi değil. Tamam, tatbikat yine yapabilirsiniz. Barış için ortaklık şeyiniz var çünkü. Anlaşmanız var. Yapabilirsiniz. Ama bunun da haricinde ekstra bir de İngiltere ile Ukrayna bir tatbikat yapacak şimdi yani. Tamam mı? Yani bu NATO tatbikatından hemen sonrasında. İşte Defender, Europe Defender 2021 NATO tatbikatı. Ondan sonra da bir İngiltere-Ukrayna tatbikatı olacak. Niye? Çünkü Ukrayna üzerinden Rusya'nın, Rusya'yı yıpratıcı bir savaşa sokulması gibi bir hedef var gibi gözüküyor. Yani görünen şey bu. Yani bu savaşın kazananı o anlamda hani Rusya nasıl tepki verir? Vatandaşı var diye, vatandaşı olmasa bile oraya kendisi girer veya girmez. Ama girmesine de çok gerek yok, onu da söyleyeyim. Ya zaten sınırınızda 3,5 milyon, 4 milyon orada nüfus var. Onun 600 binin vatandaşınız. O zaten dakikalar veya 1-2 gün içerisinde 1 milyon insanı silah altına alabilirsiniz. Yani çok zor bir şey değil bu. İşte savaş halinde zaten öyle bir bölgeden bahsediyoruz. Silah gönderir, başka şekilde gönderir. Hani bence yine son ana kadar kendisi bizzat, netice uydular var, şunlar var. Bizzat hani askeri o anlamda ülkeye, Donbas'a, Ukrayna toprakları olarak tanıyor Rusya'da hala orayı. Orayı sokmak istemez ama haliyle zamanı gelir. Gerekirse sokar. Onda da bir bence bir tereddüt etmez. Dolayısıyla burada şey olarak şunu söyleyeyim. Hani Dimitri Kozak Putin'in şeyidir. Yani çok yakın çevresinden, yani çekist derler Ruslar. Yani eski askeri istihbarattan bir isim. Hani KGB'den önceki Rus istihbaratı olarak hani ÇK, işte çekist derler.
Bu arada bir ilginç bir gelişme var. Onu da aktarayım canlı yayındayken. İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Erdoğan'a diktatör demiş ve dışişlerine çağrılmış. Şu an son dakika bilgisi var. Yani bu ciddi bir ciddi yani. Bir kriz yani gerçekten de. Evet, siz buyurun devam edin. Ben şey de soracağım bu arada. Ukrayna'da bir soru vardı. Ukrayna'nın başarılı olma şansı ne? Türkiye burada bir taraf seçmek zorunda mı? Şimdi baktığımız zaman askeri olarak zaten evet. Ukrayna'da kankalar. Yani son dönemde o işte SİHA'lar satışları falan. Şimdi NATO'da devreye gireceği için zaten Biden'la görüşemedi Erdoğan. Türkiye bir taraf seçmek zorunda kalır mı? Çünkü Rusya da kırmızı çizgi ilan etmiş durumda belli ki. Yani Türkiye oraya tarafını direkt muhtemelen karşı cephe olarak görecek yani. Siz ne düşünüyorsunuz?
Yani hani Türkiye demeyeyim de Erdoğan yönetimi, Ankara tarafını seçmiş gözüküyor. Şu an gözüken Ukrayna.
Ya da tarafsızlığın bir tarafı mı olmak daha makul Türkiye için?
Normalde öyle. Normalde ne der? Yani ey Ukrayna, hani Erdoğan bağırıyor. Ey Kiev, ey Moskova. Gelin İstanbul, biz misafir
kardeşim. Özür dilerim. İtalya Başbakanı demiş. Çok büyük. Yani
büyük elçi
heyecanlandığım için aktarmak istedim. Büyük elçi çağrılıyor o yüzden.
Yani ilginç. Onu bir bakmak lazım. İtalya ile çünkü Libya'da bir süre bir ilişkiler iyiydi. İyi götürüldü
İtalya'ya
Ankara ile İtalya.
Ruslar da papaz bu ara bu casusluk olayından
Evet,
dolayı Avrupa'ya şey
o ayrı bir
biliyorsunuz.
evet. Yani ilginç bir şey yapmak lazım, bakmak lazım. Şimdi hani burada normalde Türkiye'nin yapması gereken Ukrayna, Rusya bu gerilimde ya arabuluculuk yapacağından değil de yani tarafsız bir politika sükunete davet etmesi, tarafları sükunete davet etmesi. Ya işte Karadeniz hepimizin ortak denizidir, çıkarlarımıza uygundur. Burada böyle askeri şeyin olması çok uygun değil. Yani bundan herkes kaybeder falan diyerekten. Böyle sükunete çağırıcı, yatıştırıcı bence bir pozisyon takınması lazım. Yani ben çok hani Rusya ile Ukrayna arası arabuluculuk kapasitesi olduğu kanaatinde değilim. Ha, normal düzgün bir ülke veya işte hukukun demokrasi neyse bir hani 10 yılı 12 yıl önceki çünkü 2008'de biliyorsunuz Gürcistan Savaşı olduğunda o zaman Ali Babacan Dışişleri Bakanıydı. Kafkasya İstikrar ve İşbirliği Platformu diye bir şey önerisinde bulundu. Bir platform önerisinde bulundu Türkiye. Yani Ruslar çok yine şey yapmadılar. Yani burası Kafkasya bizim arka bahçemiz. Çok siz karışmayın diye. Yani ilk önce biraz hani resmiyette biraz retorikte olumlu cevap verdiler de ve sonra şey yapmadılar. O platform oluşturulamadı ama hani diyelim ki bu kapasite geliştirilmiş olsaydı hani Ukrayna ile Rusya arasında bir arabuluculuk olmasa bile Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatınız var sizin. Yani Türkiye'nin kurucusu olduğu bizzat Turgut Özal zamanında. Bunun etrafında birleştirebilirsiniz. Minsk platformu, Minsk grubu diyeceğim veya Minsk'te şey toplanacağına İstanbul'da toplanabilir, Ankara'da toplanabilir yani bu taraflar. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla bunu yapmıyor. Oraya da oradaki o savaşın provokasyonunda, kışkırtıcılığında bizzat kendisi hani Rusya'ya da çok gözükmemeye çalışıyor ama gözükmemesi gibi bir durum çok söz konusu olamaz yani çok çünkü o kadar hani yani deve kuşu işte kuma gömüyor ama gözüküyor gövdesi yani bir şekilde. Türkiye'siniz büyük ülke. Bir de dediğim gibi bu kadar göstere göstere yapıyorlar neticede. Dolayısıyla bir burada bence hani Erdoğan bir söylemiştik ya ben dediğim gibi hani Ruslar da bir ara onu söylemişti. Erdoğan İngiltere'nin Rusya'ya attığı en büyük kazıktır diye diyorlardı bir defa demişlerdi. Yani orada Erdoğan bir Rusya'ya ciddi bir kazık atacak bence. Hani umarım atmaz ama atma ihtimali var yüksek. Hani düşük değil.
Atarsa ekonomik karşılığı da olur gibi değil mi?
Bunun
Gördüğümüz
birçok
kadarıyla.
karşılığı olur. Çünkü bunun birçok karşılığı. Bu Ukrayna Rusya için çok hayati bir konu. Suriye, Libya gibi uzak bir coğrafya değil, şey değil. Yani Ukrayna Karadeniz demek, Kırım, yani bunlar çok hayati konular. Yani Ukrayna'nın önemini ben hani Rusya açısından şey yapamam. Yani çok detaylı bir konu. Bunu hesap edemezsiniz yani. Düşündüğümüzden daha da önemlidir. Ben öyle söyleyeyim yani. Düşündüğümüzden daha da önemlidir. Dolayısıyla ama tabii buradaki müdahil olma dereceniz var. Türkiye olarak müdahil olma dereceniz var. Hani yani SİHA satmak var. İşte İsrail Karabağ, Azerbaycan'a SİHA sattı ama hani gidip oraya generallerini göndermedi. Türkiye generallerini gönderdi, askerlerini gönderdi. Hatta generallerin isimlerini Rus medyası takır takır yazdı. Hatta onlardan bir kısım Perinçekçi olarak geçen generaller. Balyoz'da yargılananlar şunlar bunlar. Yani hani dedim ya Avrasyacı olarak bilinen grubun hamileri Rusya'da değil, Batı'da aranmalı. Generalleri takır takır yazmazdı Ruslar o anlamda. Şimdi anlatabiliyor muyum? Karabağ Savaşı'ndaki. Dolayısıyla burada Rusya
Burada bir
nasıl
ara
tepki?
verebilir bir şey hatırlatacağım. Bayağı
Tabii.
bir izleyici var. 600'e yakın. Yani yayını teşekkür ederiz katkıları için. Yorum yapana çok. Bir like yaparsanız daha çok kişiye ulaşırız. Aynı zamanda kanala da abone olursanız memnun oluruz. Çok teşekkürler. Siz buyurun. Kerem Bey.
Yani burada Rusya nasıl tepki verir? Dediğim gibi Ukrayna'nın savaşı kazanması teknik olarak mümkün değil ama dışarıdan destek alarak Türkiye, İngiltere, Amerika bence onlar da yine Rusya ile nükleer savaş falan ben düşünmüyorum. Öyle bir şey olmaz. Yani kimse öyle Ukrayna'dan dolayı Amerika, İngiltere falan Rusya ile öyle bir savaşa girmez. O kadar büyük devasa bir savaştan bahsetmiyoruz. Ama Rusya'yı yıpratıcı bir savaşı planlıyor olabilirler. Tabii ben burada hep sanki Ukrayna'yı suçluyormuşum gibi beni ilgilendirmez falan. Herkesin kendi kararı isterse savaşa girer. Yani Rusya açısından baktığınızda ise Rusya Ukrayna'yla bu anlamda savaşmak istemez. Rusya'nın ekonomisi zaten durağanlık içerisinde. Hani %1, %2, %3 büyüyor. Ya durup dururken mazoşist mi Rusya? Girsin Ukrayna'ya Donbass'a, almak istese alırdı 2014'te. Kırım'ı aldı, Donbass'ı almadı. Donbass'ı niye kullanmak için onu Donbass üzerinden Ukrayna'yı kontrol etmek istiyor. Donbass üzerinden o Minsk anlaşmalarını imzalattı Poroshenko'ya. Poroshenko eski cumhurbaşkanı Ukrayna'nın imzaladığı dokümana bakın, belgeye bakın. Belge Rusya'nın çıkarlarına çok uygun, devasa. Hani %99 Rusya'nın çıkarlarına uygun. Ama Poroshenko imzaladı o dokümanı. Niye imzalamasaydı o zaman? 2015 Şubat ayındaki ne kastediyorum? Baktığınızda Donbass, yani Donbass'a verilecek statü verilecek. Donbass'taki ayrılıkçıları Kiev'in tanıması lazım. Doğrudan diyaloğa girmesi lazım. Bunlar yazıyor o belgede. O belge hala geçerli. Yani kimse iptal etmedi o belgeyi. Mesela Zelenski diyor ki, Ukrayna Cumhurbaşkanı diyor ki, biz diyor Minsk protokollerinden çıkmak istiyoruz ama çıkmıyoruz. Niye? Çünkü o zaman Rusya'ya olan yaptırımlar kalkar. Yani Rusya'ya yaptırımların gerekçesi ne? Batı ne diyor? Avrupa Birliği ne diyor? Minsk protokollerini Rusya'nın uygulaması lazım. Yoksa yaptırımları kaldırmayız diyor. Halbuki Minsk protokollerindeki maddeleri uygulamayan, gerçekten hani hakperest olmak istiyorsanız orada uygulamayan taraf Kiev. Çünkü maddeler yazmış orada. Diyaloğa gireceksin diyor Kiev'e. Donbass'la diyaloğa gireceksiniz diyor. Seçimleri konuşacaksınız onlarla. Anlaşmanız lazım diyor. Donbass'ta diyor özel statü vereceksiniz, referanduma gideceksiniz diyor. Bunları yazıyor. Özel anayasa madde çıkaracaksınız, özel statü vereceksiniz diyor. Donbass'ta diyor halk milisleri, polis kuvvet gücü olacak, güvenlik kuvvetleri kendi kuvvetleri olacak diyor. Yani şey yapıyor. Kritik konuları. Rusya ile istediği gibi diyor Donbass bölgesi şeye girebilir, sosyoekonomik ilişkilere girebilir. Yani enerji hatlarının enerji diyor, kömür, enerji, gaz, şu bu falan. Ben Donbass'ta işimi götürürüm. Buna Rusya o imkanı veriyor. Diyor ki savcıları, yani ona kadar savcıları, hakimleri diyor Donbass'taki özel yönetim kendisi atacak diyor. Kiev karışmayacak. Buna imza attı Poroshenko. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla hani eğer hukuki olarak konuşacaksak Minsk protokollerinden, yani Minsk protokolleri daha ziyade Rusya olan yaptırımların sürmesi için durması gereken için, hani Ukrayna ondan dolayı çıkmıyor. Çıktım, iptal ettim, artık geçerli değil demiyor. Çünkü Almanya da var orada, Fransa da var, o dörtlü. Biraz da tabii hani dedim ya, Rusya Donbas'a girip ne yapacak? Zaten vatandaşı olmuş oradakiler, zaten entegre sınır var. İstediği gibi Donbas, Krasnodar'a geliyor, Rostov'a geliyor, Rusya'ya geçebiliyor. Demir yolu var, şu var, bu var. Her türlü entegrasyon var zaten hali hazırda. Ama bunun barışçıl yolla çözülmesi demek, Ukrayna'nın NATO üyeliğini unutması demek. Tabii bunu da Kiev, sadece Kiev'deki yönetim de değil. Yani bence orada mesela yine o sosyal, o toplumsal monitoring gözlem merkezinin yaptığı Kiev'deki bir kamuoyu araştırması var. En son yaptığı anketlerden bir tanesi diyor ki, çıkan sonuçlar %84-85 diyor Zelenski'nin yabancı dış güçlerin veya işte kurumların, uluslararası organizasyonun, örgütlerin etkisi altında kalarak, soru o şekilde, etkisi altında kalarak diyor karar verdiğini, kararlar aldığını düşünüyor musunuz diyor. Buna %85 öyle diyor. Evet, yani Zelenski öyle. Bu Zelenski komedyen adam, neticede ideolojik bir angajmanı söz konusu değil. Etki altında kalabiliyor bence. Biraz böyle çevresi de fazla böyle Ruslar, homçaklar olsun, şeyler olsun. Böyle bir şey var. Şahin grup da var şimdi askeriye, güvenlik bürokrasisinde. Biraz yönlendirme de var. Biraz işte böyle, biraz önce bahsettim, İngiltere'si olsun, Amerika'sı olsun. Hani Biden'dan aldığı cesaret olsun. Böyle bir, dediğim gibi, o savaşa yönelik tırmanma sürüyor hala hazırda. Ama Rusya, dediğim gibi, ekonomik durağanlık içerisinde Donbas'a girip o savaşın başlamasıyla Rusya'ya yeni yaptırımlar uygulanacak anlamına gelir. Anlatabiliyor muyum? Mazoşist misiniz siz? Yani Rusya niye ekonomik yaptırım istesin? Mesela Kuzey Akımı, Rusya'nın istediği şey, Kuzey Akımı bitireyim ben, gazımı satayım diye bekliyor Rusya. Hani Almanya 55 milyar metreküplük gazdan bahsediyoruz. Yani bu devasa bir miktar yıllık. Ben gazımı satmaya bakıyorum, para alayım diye bakıyor Rusya. Hani yaptırım niye uygulasın? Veya mesela SWIFT sisteminden çıkarılması, bu para ödeme sisteminden çıkarılması, mesela 2014'te de falan da çok konuşulmuştu bu Kırım'ın ilhakı sonrası. Bunu yapmadılar çünkü çok çok ciddi bir adım olur bu uluslararası, hani para ödeme sistemi Amerika'nın kontrolünde netice itibariyle. Türkiye'nin de dahil olduğu, yani birçok ülkenin dahil olduğu. Ne diyor? SWIFT sisteminden çıkarılması demek Rusya'nın. eğer böyle bir savaş sonrasında, savaş akabinde Rusya ekonomisinin çok ciddi oranda zarar görmesi anlamına gelir. Yani bu Rusya oradaki savaşı isteyen taraf değil ama nedir? Bütün yığınını yapar. Şu an mesela yapılan ne? Hazar'daki gemilerini bile, yani bugün gördüm haberi, Savunma Bakanlığı açıklama yapmış. Hazar'dan diyor ondan fazla gemiyi diyor Karadeniz'e aktardık diyor. Yani Rusya bu, anlatabiliyor muyum? O caydırıcılığı, o şeyi veriyor, yığıyor o sınıra. Askerleri şeyi yığıyor, silahı, neyse, gemi, tank, şu bu. Hani o gördüğümüz görüntüler olsun veya bu yeni karar olsun. Savaşa başlama diyor. İşte şey diyor, yani başlarsan yıkılır diyor. İşte Kozak, Dimitri Kozak da yani Putin'in neslinden gelen bir isim ve yani 2000'lerin başından beri Putin'in yanından ayrılmayan bir isim. Putin'in de Ukrayna konusunda, Ukrayna ile entegrasyon, ilişkiler konusundaki temsilcisidir. Bir Boris Gryzlov vardır o, eski Duma Başkanı. O da yine Putin'in çok çekirdek ekibinden olması da yakındır. Eski Duma Başkanı. O temas grubunda Rusya'nın temsilcisi. Ve diğer kanaldan Dimitri Kozak'ın yaptığı, işte sizin o bahsettiğiniz. Bugün o bir buçuk saatlik bir konferans. Ben de izledim onu. İMMO ile yapılan bir konferans. Alexander Dinkin ile birlikte yaptılar. O da çok şeydir yani Rusya'da en böyle saygın. Yani çekist bunlar diğerler yani. Hani askeri istihbaratın eski o elemanları diyeceğim de yani onun yetkilileri eski o anlamda bir geçmişleri vardır öyle. Tabii şu an siyasi kimlikli, diğeri de aynı şekilde daha farklı. Dolayısıyla bu orada ne dedi? Şunu dedi yani Dimitri Kozak. Net konuştu. Yani orada askeri faaliyetlerin başlaması demek. Yani tekrardan savaşın başlaması demek. Ukrayna'nın sonunun başlangıcı olur. Çünkü Rusya buna bir tepki verir. Ha, bu doğrudan olur, dolaylı olur. O gidişata göre bakacaktır onun. Hani ya askerlerini sokar ya da sokmasına gerek kalmadan orada şeyle yapar. Ama işin içine böyle Amerika, İngiltere falan girerse, Türkiye bir ikilem içerisinde kalır. Bir taraftan Donbas'a SİHA, Ukrayna'ya SİHA satıyorsunuz. Asker danışmanlarınızı göndermişsiniz. Öyle değil mi? Sadece danışmanları değil. Muhtemelen belki de oraya başka militanlar, şunlar bunlar da gönderebilir. Bilmiyorum. Subaylarını da hani askerleri de gönderebilir ama ekstra böyle tuhaf oradan buradan dolaştırıp gezdirdi. İşte Libya'ydı, şuydu buydu. Oradan da belki de gönderir şeyler. Bir taraftan öyle. Bir taraftan Montrö gündeme daha çok gelir. Erdoğan onu daha çok tartıştırır. Çünkü Amerika gemilerini sokmak isteyecektir. Yani bir İngiltere de aynı şekilde. İkiden fazla gemi sokalım der. Şu an çünkü rotasyon üzerine geliyor. İki tane gemi en fazla sokabildikleri için veya bir işte 30 bin tonajlık gemiler. Dolayısıyla o Montrö'de o NATO'nun hareketliliği o rotasyon üzerinden oluyor. İki gemi o gönderiyor. O 21 gün sonra çekmesi gerekiyor o gemileri. Diğer iki gemiyi diğer ülke gönderiyor. Diğer ülke gönderiyor. Bu şekilde rotasyon üzerinde bir NATO ciddi anlamda bir ne kadar varlık bulundurabiliyorsa varlık bulundurabiliyor Karadeniz'de. Ama ne olur Ukrayna savaşı? Montrö konusunda zorlanır Türkiye. Mesela Kırım'ın ilhakı değil mi 2014'te Rusya tarafından ilhak edildikten sonra mesela o kadar batılı ülkeler Avrupa'sı, Amerika'sı yaptırım kabul etti Rusya'ya. Türkiye hiçbir yaptırıma Kırım'ın ilhakından dolayı Rusya hiçbir yaptırıma dahil olmadı. Katılmadı mesela. Yani bu önemli bir noktadır. Ama şimdi Donbas'tan dolayı Rusya'ya yaptırım uygulayayım mı uygulamayayım mı? Yani o baskı altında kalacak. Kalır Türkiye. Batı'nın baskısı altında kalır ister istemez. Yaptırım uygulasa Rusya ne cevap verir? Savaşta müdahilsiniz. O başka bir cevabı vardır onun. Bir de yaptırım olsa Rusya ne der? Şimdi şeyler başlayacak. Turizm sezonu açıldı. Bugün Komersant haberini yapmış. Diyor Türkiye'de diyor şey var ama pandemi falan son haftalarda zirve yaptı, arttı falan olağanüstü derece. Ama bizim Ruslar diyor Türkiye yine de diyor birinci rotasyon olarak seçmeyi tercih ediyorlar diyor. Herkes yine Türkiye'ye gitmek istiyor diyor. Anketlerde 159 Türkiye çıkmış yani birinci şey olarak. Yani biz diyor Rusları, yani Komersant'ın başlığı öyle dedi. Rusları durduramıyoruz yani Türkiye diyorlar onlar diye. Hani gidiyor millet. İşte 5-6 milyon turist bu yıl gitmesi bekleniyor. Yani eğer pandemi olağanüstü bir durum olmazsa uçuşlar falan.
Ukrayna'ya müdahil olursa o zaman isterse durdururlar.
Şimdi siz 2019'da rekor seviyeye Türkiye çıktı. 7 milyon Rus turist Türkiye'ye gitti. O rekordu 7 milyon. Geçtiğimiz yıl zaten pandemiden dolayı çok zordu. Hani Temmuz'un 15'inde mi ne zaman açmışlardı herhalde. Evet. Geç açılmıştı. Şimdi bu sene biraz belki toparlayacaktı turizm sektörü. 5-6 milyon hesap ediliyor Hani eğer uçuşlar tekrardan durdurulmazsa. Ama diyelim ki Ukrayna'da savaş başladı. Bu Türkiye'nin ekonomisi için de sıkıntı olur. Yani birileri kazanır. Ukrayna hani silah satıyorsunuz. Neticede iktidar, Erdoğan, yandaşları veya yakınları bir şekilde kazanır. Yine de o savaştan. Ama ülke olarak çok şey kaybeder. Türkiye o ikilemde kalmaması lazım. Ama izlenen politika bence maalesef ülkeyi daha büyük bir Suriye, Libya, buralarda yaşananlar gibi daha da onlardan daha büyük bir ikilem içerisinde bırakır. Dediğim gibi işte bunların hepsini özür dilerim bir değerlendirmek lazım. Yani Montreux'un daha fazla dejenere olması, tartışılması bu şekilde bunlara baktığınızda bunlar şey değil, Türkiye'nin hayrına olabilecek şeyler değiller. Kullanabileceği Rusya'nın elinde de çok koz var. Yani hem Amerika kullanıyor, işte Biden, Halkbank'ı, Zarrab'ı, şusu busu. Hepsi kullanıyor. İngiltere'si, büyük devletler. Mesela Almanya'da, onu da son söylemiş olayım. Almanya'da hani seçimler falan var. Eylül'de herhalde. Yani bu şimdi eğer savaş başlatacaksa muhtemelen o da hesaba katılıyor olabilir. Çünkü Almanya, ben önceden demiştim ya, Avrupa Birliği biraz daha farklı bir politika izliyor. Bugün mesela Merkel'le Putin bir görüşme yaptılar. Yani Almanya orada savaş istediğini kanaatinde değilim, Almanya'nın, Fransa'nın. Avrupa Birliği şey değil. Avrupa Birliği orayı biraz daha sükunetle bitirelim diyor. Yani Rusya ile papaz olmak istemiyor onlar. Özellikle Almanya. 6.000'den 7.000'den fazla burada şirketi var Almanya. Müthiş yatırımları var yani. Hani bunu istemez Almanya. Hani,
şimdi siz verdiğin aklıma o şey geldi. İtalya Başbakanı diktatör derken şöyle bir ifade kullanmış. Açık sözlü olalım. Erdoğan diktatör olduğunu biliyoruz. Ama çıkarlarımız gereği iyi ilişkilere devam ettirmek zorundayız. Yani sizin dediğiniz gibi AB biraz çıkarlarını ön planda tutuyor. İşte
çıkarlarını, yüzden... yani tabii yani çıkarlarını her ülke tutar, önünde tutar. Ama yani kastettiğim, yani Ukrayna bağlamında daha ziyade bu savaşı körükleyen taraf olarak ön plana, yani dediğim gibi bir suçlama anlamında, bir saplantı anlamında söylemiyorum. Ama işaretlere baktığınızda böyle parmak izleri hep yani Londra'yı ve Washington'ı gösteriyor. Rusya'nın da suçlu olduğu taraf vardır. Haksız olduğu, yanlış olduğu taraflar vardır. O başka bir konu. Yani nasıl diyelim, vereceği tepki anlamında savaşın sonucunu öngörmeniz, Türkiye'nin çıkarları, işte Rusya'nın çıkarları, Avrupa Birliği'nin çıkarları anlamında yaptığınız değerlendirme farklı. Yoksa ben hani Rusya'nın o anlamda dediğim gibi politikası olsun, Ukrayna politikası olsun, katılmadığım, benim yanlış bulduğum birçok hususlar var. Yani o başka bir konu yani. Dolayısıyla yani o Almanya seçimlerinde de böyle hani hesap ediliyorsa, hesap edilen faktörlerden birincisi demiyorum ama bir tanesi de o olabilir. Yani Almanya bir geçiş sürecinde, yani hani Avrupa Birliği böyle çok fazla tepki, kararlar, stratejik kararlar alamayacakken böyle bir savaşta başlatılmak isteniyor olabilir. Yani hani belki şu tırmanma sürüyor ya, bu tırmanmayı belki biraz daha görürüz. Yani durabilir, dediğim gibi o tırmanma belli bir yere gelip durabilir. Çünkü Rusya çok yığdı. Yani askeri, silahı, şunu bunu, gemiyi, tankı yığdı. Caydırıyor. Yani belki de şu da olabilir. Dimitri Kozak demek, işte bir sonrası Lavrov. Lavrov da yaptı açıklamayı da. Yani bir sonra Şaygu konuşur belki, savunma bakanı sert olarak. Bir Putin konuşabilir. Yani şu şöyle bir açıklama da duyabiliriz yani ilerleyen günlerde bu tırmanma sürerse. Yani NATO müdahil olduğu takdirde, Ukrayna krizine müdahil olduğu takdirde Rusya bunu varoluşsal, dediğim gibi, tehdit olarak görür ve her türlü önlemi alırız diye. Putin'in böyle sert şeyleri vardır biliyorsunuz. Hani bir çıkışları net. Yani böyle ses gelmiyor.
Putin'in şöyle bir sözü varmış galiba zamanında. Siz paylaşmışsınız. Eğer savaş kaçınılmazsa yumruğu atan ilk siz olacaksınız. Olmalısınız gibisinden.
Evet. O hani kavga kaçınılmazsa ilk yumruğu sizin atmanız lazım diye. O Leningrad sokaklarında diyor o Petersburg eski. Biz diyor orada o zamandan öğrendik o şeyi yani. Kavga kaçınılmazsa ilk yumruğu sizin atmanız lazım. Yoksa dayı o anlamda yediğiniz zaman bir de ayağa kalkıp kavgayı kazanmanız zor olur. Şimdi o anlamda ben bir şey diyordum, unuttum ama. Neyse.
Şey, bir saat 23 dakika olmuş artık hani.
Tamam, bitirelim.
Tamam. Son şeyi soracağım. Onu da zaten konu başlıklarımızdan da kısaca geçersiniz onu da. Bu Suriye'nin Haseke kentinde bir saldırı oldu. Onu böyle kısaca bir netleştirmek adına hani bilgi soranlar da oldu.
Bu şimdi evet.
Yani orada Rusya medyası galiba 12 kişinin, bunların arasında ölüler de olduğuna dair 12 Türk askerinin, özür dilerim, bölgede o saldırıda yaralandığını ya da öldüğünü yazdı. Türkiye bunu yalanladı ama işin aslı nedir yani sizin gözünüzde?
Şimdi onu Rus devlet medyası verdi, TASS verdi, RIA Novosti verdi.
Bu önemli.
Arkasından Vedomosti, Komersant, Izvestiya, yani en böyle affedersiniz kıtırktan medya organı bile verdi şimdi. Bu kadar herkesin üzerinde yani bir şekilde verdiği bir haberi böyle çok es geçmemek lazım. Bunu bir defa söyleyeyim. Ona karşılık birkaç saat sonrasında o haberi yalanladı. Nasıl diyelim? Türk hani Savunma Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı yalanladı böyle bir şey. Daha doğrusu Milli Savunma Bakanlığı değil, güvenlik kaynakları diye medyaya düştü öyle söyleyeyim. Milli Savunma Bakanlığı da girmedi. Doğru. Güvenlik kaynakları, hangi güvenlik kaynakları Allah bilir yani. Ben mesela bu tarz şeylerde zaten hani Türk medyasında, Türkiye'deki medyaya öyle söyleyeyim. Açıkçası izlere kadar o anlamda güvenim yok. Yani bu Rus medyası yalan yazmaz anlamına gelmiyor. Yazabilir, yanlış haber yapabilir. Ama hani ikisini karşılaştıracaksak orada şey yapmam. Yani buradaki haberde neydi? Haseke taraflarındaki Rus askeri üssü yakınlarında, Türk askeri üssü yakınlarında bir iki patlama olduğu. İşte kimisi bir veriyor, kimisi iki patlama olduğu. Burada 12 askerin bir kısmının yaralandığı, bir kısmının hayatını kaybettiği falan haberiydi, böyleydi. Bunu tabii Sohur da verdi. Bu İngiltere'deki, Londra'daki Suriye İnsan Hakları Gözlemevi. Orası da biliyorsunuz her gün hemen hemen bu tarz yani Suriye konusunda şeyler geçiyor.
Raporlamalar
geçiyor. Orayı raporlamalar veriyor. Orası da mesela şey diye verdi diye hatırlıyorum. 3 asker hayatını kaybetti, 7'si yaralandı diye, sanki öyleydi. Veya 4 asker mi? Yani onlar sayı da verdi. Sonrasında Rus medyasında yalanlanmasına rağmen Rus medyası bunun arkasında durdu bu haberin. Hatta ben size şöyle söyleyeyim. Hayatını kaybeden 2 Türk askerin olduğu bu Haseke'deki patlamada bir 3 de cihatçının öldüğünü söylediler ve bunların, şimdi ben isimlerini söylerim, isimlerini de yazdılar, söylediler. Dediler ki bunlar Türk özel kuvvetlerinden, komando kuvvetlerinden. Şimdi ben hani bilmiyorum, hani inşallah öyle bir şey olmamıştır tabii. Hani isim vererek şey de yapmayayım. Aileleri yani hani izler, duyar, şey olur. O anlamda tedirgin etmek istemem. Ama bunların isimlerini de verdi. Yani şu an önünde de duruyor. Hani bakmak isteyen bakar internette. O özel kuvvetler mensubuymuş. Muhtemelen hani hayatlarını kaybettilerse o kimliklerini alıp direkt adı, soyadı, doğum tarihi, doğum yeri falan, bunların hepsi verdi bunu Rus medyası. Öyle söyleyeyim. Cihatçılarda da aynı şekilde. Onların da kimliği var anlaşılan. İşte Suriye, Elbak doğumlu, Cerablus doğumlu, neresi? Böyle bizzat isim soy isim verdiler. Dolayısıyla tam emin değilim ben. Ondan sonra da biliyorsunuz bir gün sonrasında Afrin'de bir saldırı olduğunu falan söyledi. İşte Savunma Bakanlığı Türkiye'deki bu sefer. Ve orada hayatını kaybetti. Zannediyorum 2 asker mi orada hayatını kaybetti? İşte Türkiye'ye yaptı. Saldırıda veya tepki verdi, cevap verdi diye. Hatta bugün yine Ruslar, Rusya'nın hatta Suriye'deki ateşkesi gözleme merkezi yetkilileri açıklama yaptı. Dedi ki Türkiye'nin verdiği tepki de 5 veya 6 sivil hayatını kaybetti. Sivil diye geçiyor bu. Grajdanskelitsa, Mirniye Grajdan diye geçiyor. Sivil vatandaş. Hani bu Afrin'dekinden sonra. Hani Rusya da şey yapmıyor. Yani bunun kaçı sivil? 5-6 idi veya 5 olması lazım. Sivil hayatını kaybetti. Türkiye'nin cevabı sonrasında. Bir 7 kadarı da yaralandı diye de geçti. Dolayısıyla bir şey var. İdlib'de de yine Rus uçaklarının saldırıları sürüyor. Burada özür dilerim. Türkiye şey yapmış da olabilir. Yani Türkiye'ye mesaj veriyor da olabilir. Ukrayna meselesinden dolayı Rusya. Bu çok yani buna bağlayabiliriz. Hani ama bunun da haricinde onu da konuşmuştuk. İdlib'de zaten gidişat bir süreç var. Yani o Rusların o stratejisi değişmemekle birlikte bazen zaman zaman 3 gün sonra yapacağınız bombalamayı, hava saldırısını 2 gün öncesine çekersiniz. 3 gün sonrasını ertelersiniz. Yani Ukrayna ile de ilgili olabilir. Ama bu Haseki tarafının, o Türk askeri üssündeki patlama sonrasında bu hayatını kaybeden, bunu ben hani sosyal medyada söylemiştim ama bunu gerçekten gazeteciler, yani ben gazeteci değilim, bence detaylı araştırılması lazım, buna bakılması lazım. Çünkü isim, soy isim, doğum tarihi, şu bu falan, Türk özel kuvvetler, diye istihbarattan bir tanesi de zannediyorum. İki askerden bir tanesi de istihbarattan diye geçiyordu diye hatırlıyorum. Veya komanda, özel komanda birliği de olabilir. Biliyorsunuz hani Libya'da olsun, Suriye'de olsun işte vermiyor. Verildiği zaman isimleri verildiği zaman kamuoyu infial oluyor. Hatta MİT görevlileri falan değil mi? Hani bir hatta bir general falan hayatını kaybetmişti. İşte ondan dolayı içeri giren, tutuklanan gazeteciler oldu Türkiye'de. Müyesser Yıldız veya diğerleri Oda TV'den olması lazım. Dolayısıyla yani burada bir saklama, bir kamuflaj olabilir. Ankara bunu yapıyor olabilir. Veya böyle şey de olabilir. Yani hani Haseke'de hayatını kaybetmiştir ama sonradan başka bir yerde işte Afrin'de saldırı, orada da bir şekilde oraya yazmış da olabilirler. Çünkü yani bunu gizlemek isteyip bir şekilde arada başka bir ifade gelmedi ama kaynatmak bir anlamda, tırnak içerisinde söyleyeyim. Öyle yapmış, öyle bir politika izliyor olabilirler. Dolayısıyla işin bu kısmının bence detaylıca araştırılması lazım. Sadece bir de Arap medyası da yazdı diye biliyorum bu meseleyi özellikle. Yani bunu hem sadece Ruslar yazmadı. Tüm Rus medyası bu anlamda yazdı ama hani sadece Ruslar yazmadı. Diğerleri de dediğim gibi İngiltere, diğerleri de yazıp çizdi. Bunun üzerine eğilmesi lazım. Mesela İdlib'de değil mi? Öyle 34 sonra 36'ya çıktı o asker hayatını kaybetti dendi geçen seneki saldırıda. Şubat ayındaki. Ama yani o sayıya kimse hani şey yapmıyor. Hani küçük tepkicilerden bir tanesi de mesela şey demişti herhalde değil mi zamanında birkaç zaman önce. Küçük tetikçi gazetecilerden biri 60 asker mi hayatını kaybetti falan sonradan lafını aldı bir şey yaptı. Yani orada bir o sayı da mesela çok daha yüksekti büyük ihtimal ama işte Türkiye'de toplum maalesef hani medya şu bu falan kalmadığı için toplum da buna bu tarz hukuksuzluklara medya özgürlüğüne önem vermediği için bu kadar haberini alıyor. O haberler şehitler neyse geliyor belki ama birçoklarının ruhu duymuyor o anlamda. Bu yani hani bunun özeti bu öyle söyleyeyim. Çok uzattık vallahi.
Evet, biraz uzun yayın oldu ama epey de izleyiciler de katılım sağladı. Çok teşekkürler Kerim Bey. Haftaya yine görüşmek üzere diyelim.
Ben de teşekkür ediyorum. İyi günler, iyi akşamlar herkese. İyi yayınlar.
Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.